İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Tarık Hocam, Erdem Hocam, Doktor Oktar Hocam, Onur Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Nasıl başlamak istersiniz hocam?
Bir iman hakikatle başlayalım hemen. Biz öyle evrimciler gibi hayali çizimler, varsayımlar, aman öyle olması umuluyor, genel kanı bu yönde vesaire vesaire tarzı şeyler hiçbir zaman söylemiyoruz Allah'ın izniyle. Biz dosdoğru bilimsel etkileri söylüyoruz. Mesela birkaç gündür insan vücudundaki hücre tiplerinden bahsetmiştik. Şimdi midedeki hücre tiplerinden ve dokusundan biraz bahsetmek istiyorum. Oradaki dokunun özelliği ve yani çok tehlikeli bir işte uğraşıyor. Eğer ufacık bir eksiği olmuş olsa hücrenin veya geç kalsa veya erken olsa sistem. Şimdi ayrıntılarını göstereceğiz inşallah. O zaman tamamen sistemin bütün canlının aleyhine dönmesine yol açıyor. Yani öyle milimetrik hatalar, atomik hatalar bile canlının hayatına mal oluyor. Öyle yıllarca süre içerisinde tesadüflerle falan. Veya ben öyle düşünüyorum ya diyor mesela. Öyle olduğunu zannediyorum ben. Ki böyle olmasını istiyorum gibi varsayımlar ve zanların olmadığını biz görüyoruz inşallah. Evet, şimdi sunumumuzla devam edelim. Şöyle. Mideden genel olarak vücudun genelde tam orta bölgesinde gövdenin bulunan bir organımız mide. Sindirim sisteminin temel ve ilk besinlerin karşılandığı yer. Kendi içerisinde besinlerin ayrıştırıldığı bir yer. Bakın şimdi midenin hemen içerisinde şöyle tabakalar var. Bunların adı Latince olarak mukoza, submukoza, muscularis ve seroza. Şimdi mukozanın da kendi içerisinde bazı bölümleri var. Bunlar epitel örtüsü, lamina propria ve muscularis mukoza. Bunların her birinin ayrı bir görevi var. Şimdi elektron mikroskopundaki kesidine bakıyoruz. Şimdi sol tarafta midenin yüzeyini görüyoruz. Burası böyle kalın bir deri. Midenin içi burası, iç kısmı. Bu yandaki kestinle büyümüş halini burada görüyoruz. Bakın midenin aynen az önce söylediğimiz gibi kesitleri. Şimdi midenin en dış kısmındaki dokunun bazı bölümlerde çukurlar yaptığını görüyoruz. Bu midenin yüzey alanının genişletilmesi ve hidroklorik asit salınımının olması için bazı hücrelerin sıralanması için gerekli bir düzen bu. Pit çukurları var. Onun altında muscularis, mukoza, submukoza gibi tabakaların olduğunu görüyoruz. Şimdi incelemeye devam edelim bu tabakaları. Bakın mukoza, boş midenin mukoza ve submukozası rugo olarak isimlendirilen uzunlamasına kıvrımlar oluşturur. Az önce gördüğünüz gibi. Mide yiyecekle dolduğunda bu kıvrımlar düz hale geliyor. Burada elektron mikroskopundaki yapılmış kesitlerini görüyoruz. Bakın çok ayrıntısına girmeden sadece aynı bölgede bulunsa dahi vücudumuzdaki hücrelerin değişik yapılarını görüyoruz. Mesela buradaki hücrenin şekli daha ziyade yuvarlak iken buradakilerin daha ziyade yassı, içlere doğru indikçe daha ziyade yine dikleştiğini, formlarının farklılaştığını görüyoruz. Çünkü özellikleri de farklı. Şimdi bu hücreleri tek tek görelim. En yukarıda İngilizce isimleri yazılı ama ben Türkçesini söyleyeceğim. Kök hücreler var, bu sarı renkli. Onun altında başka bir hücre tipi, onun altında başka bir hücre tipi, onun altında başka bir hücre, onun altında başka bir hücre var. Şimdi bu hücrelerin midedeki dokulara bakarak pit denen şu boşluklarda bakın her biri ayrı renkte sıralandığını görüyoruz. En dışta kök hücreler var. Onun altında hidroklorik asitinde etmen olan oksijenik hücrelerin olduğunu görüyoruz. Zimojenik ve DNS hücrelerinin dibe doğru yani aşağı inildikçe sıralandığını görüyoruz. Bir kere burada bir hassas bir düzen var. Burası midenin içi. Midenin dokusu. En dıştan başlayalım. Kök hücreler. Müköz, boyun hücreler arasında yer alıyorlar. Prizmatik organellerin çoğu yok fakat ribozomlarca zengin. Bu ne demek? Enzim yani hücrenin midenin içerisindeki sindirimde kullanılacak olan enzimlerin yani proteinlerin çokça salgılandığı bir yer. Çukurcuk ve yüzeydeki müköz hücreleri parietal esas ve DNS hücrelerine dönüşürler. Bakın bu kök hücreler yani bu kök hücreler diğer hücrelerin tamamına dönüşme yeteneğine sahip. Burada her biri ayrı bir kimlik görüyoruz. Her birinin uzmanlığı farklı. Ama DNA'sı aynı. Her birinin özellikleri ayrı. Fakat aynı kökten geldiğini görüyoruz. Burada muhteşem bir dönüşümü görüyoruz. Bilim adamları farklılaşmanın zaten sırrını çözebilmiş değil şu ana kadar. Evet, şimdi o farklı olan hücrelerden bir tanesi. Müköz boyun hücreleri. Kök hücresinin hemen altındaki hücreler. Boyun bölgesinde parietal hücreler arasında gruplar ve tek tek bulunuyorlar. Prizmatik yüzey döşeyici hücrelere benzer fakat komşu hücrelerin baskısından şekil olarak biraz farklılık gösteriyorlar. Dış tarafa doğru sitoplazması salgı granülleri ile dolu. Çözülebilir mukus ve mide muhtevasının kayganlaşmasında yüzey döşeyici hücrelerin mukusundan farklı olarak vazifelidir. Mukusun ne gibi faydası var hücrenin içerisinde onu da biraz sonra söyleyeceğiz. Şimdi biraz daha alta doğru iniyoruz. Parietal hücrelere şimdi geldik sırada. Mavi renkli olanlar, açık mavi renkli olanlar. Bakın parietal hücrelerin şöyle bir özelliği var. Midedeki en hassas görevi yapıyor olabilirler. Hidroklorik asit, potasyum klorür, intrinsik faktör ve esas olarak hidrojen iyonlarının regülasyonunda görev alıyorlar. Hidroklorik asit dediğimiz asitin ne olduğunu şimdi bakın bir videoda izleyelim. Öyle kolay bir işlem değil. Şimdi hidroklorik asit pH değeri 1,5 ile 2 arasında olan çok çok kuvvetli bir asit. Ve bu asit eğer kontrolsüz salınırsa vücudun her yerini hemen eritebilir, parçalayabilir. Bunun için bir sekresyon mekanizması var. Bakın burası az önce gösterdiğimiz parietal hücrelerin şeklini gösteriyor şu anda. İç taraf midenin olduğu kısım. Bu sol taraf ise damar ağına yakın olan kısım. Şimdi bir dizi mekanizma var. Öncelikle içeriye damardan karbondioksit geliyor. Bu içerideki hidrojen iyonlarıyla birleşerek karbonik asit ilk önce oluşuyor. Karbonik asit daha sonra hidrojen iyonunu, bakın burada bir hidrojen iyonu var, bunu kaybediyor. Tabi bu arada birçok enzimin görev aldığını görüyoruz. Sonra karbonik asit biraz sonra hücrenin dışına çıkacak. Burada hep bir regülasyon mekanizması, yani bir ilerleyen mekanizmada enzimlerin görev aldığını ve onların ilerlettiğini görüyoruz. Şimdi karbonik asit dışarı çıkınca klor iyonu da serbest kalıyor. İçeriye daha doğrusu klor iyonu giriyor. Buna asiklorik çift deniliyor. Ve daha sonrasında çok ayrıntıya girmeden hidrojen ve klorun hücrenin dışarısına ayrı ayrı bırakıldığını görüyoruz. Şurada hayati mekanizma var. Bakın şimdi burası hidroklorik asitin sentezlendiği yer. Fakat bu sentez yapılan bölgede hidrojen ve klor ayrı ayrı dışarıya bırakılıyor. Ve bu aşamada en son görevi alan hidrojen potasyum ATPaz enzimi görev alıyor. Potasyum içeri alıp kloru en son dışarı bırakıyor. Ama ilk önce hidrojen dışarı bırakıyor. Yani ayrı ayrı dışarı bırakılıyor. Dışarı bırakıldıktan sonra bakın orası midenin içi. Ne oluyor? Hidrojenle klor birleşerek hidroklorik asit oluşturuyorlar. Eğer bu aşamada yani bir tane bu kontrol mekanizmalarından mesela glutaminden bir eksiklik olsa ve veya karbonik asit hidrojen iyonunu kaybetmese veya şu enzimin bir tane amino asitinde bir yamukluk olsa yani şekli bozulsa, bırak amino asitin yerini değiştirmesine şekli bozulsa o zaman hücrenin içerisinde giriş çıkışta hidrojen ve klor iyonlarının dengelenmesi sekteye uğrayacak. Ve hidroklorik asit ya içeride ya da dışarıda oluşacak veya hiç oluşamayacak. Eğer hidroklorik asit hücrenin içerisinde oluşursa, oluştuğu anda hemen hücrenin içerisinde darbe, hemen eritmeye başlıyor. Çok aktif oluyor asit molekülleri ve evet hemen diğer hücrelerin yapısını bozuyor ve diğer iyonlarla bileşik yapıyor. Ve hemen orada bozukluğa yol açıyor. Bakın devam edelim. Ve burada hidroklorik asit sentezlenmiş oluyor. Evet. Şimdi diğer hücre tiplerinden devam edelim. Burada zimojen hücreler. Yani parietal hücrelerin altında bir hücre tipi daha var. Zimojen hücreler. Bunları da bezlerin alt bölümünde daha fazla sitoplazma bazofilik granüllerde faal olmayan pepsinojen enzimi. Pepsinojen nedir? Protein sindiriminde kullanılan bir enzim. Pepsinin ön hali. Onun sentezlenmesinde görev alıyorlar. İşte midede görev alan hücre tipleri bunlar. Son olarak DNS yani en alttaki hücreler. Onlar da çeşitli hormonların üretildiği özel hücreler, en alttaki hücreler. Bu da bize mide dokumuzu oluşturan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çeşit farklı hücrenin sırayla ve özellikle dizildiğini gösteren şemamız. Eğer bu 6 hücreden bir tanesi olmazsa veya az olursa veya çok olursa veya içerisindeki sistemlerden herhangi birisinde bozukluk olursa, o zaman midenin sindirim işlemini yapması mümkün olmuyor. Ve o zaman canlının da yaşaması mümkün olmuyor. Bunların her birinin aynı DNA'dan, aynı bilgi fabrikasının, aynı kütüphaneden, aynı bilgilerin yazılı olduğu yerden üretilen farklı hücreler olduğunu görüyoruz. Bunu da yöneten, regüle eden inşallah Rabbimizin tecelli ise inşallah. Onun her yerde izini görmüş oluruz inşallah.
Hocam ben bir konudan bahsetmek istiyorum. Biraz iman hakikatlerinden sonra dünya hayatı ve dünya hayatının geçiciliğinden. Bununla ilgili bir sunumumuz var. Kardeşlerimize onu göstermek istiyorum şimdi. İnşallah. 3'e basabilir. Dünya hayatının bir gerçeği.
Evet, dünya hayatının bir gerçeği. Yaşlılıktan biraz bahsedelim inşallah. En son model diye anılan bir araba birkaç sene içinde çizilir, arızalanır ve kaçınılmaz olarak eskir. Çok beğenilen biri 5-10 sene sonra, eğer bakım yapılmazsa, boyalara dökülmüş, eski görünümlü bir yere dönüşür. Ancak tüm bunların yanında en büyük yıpranmaya insan kendi bedenine şahit olur. Geçen yıllarla birlikte insanın çok değer verdiği bedeni geri dönülmez bir biçimde hasar görür. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizi bir zaaftan yarattı. Sonra bu zaafın ardından bir kuvvet kıldı. Sonra bu kuvvetin ardından da bir zaaf ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır, o bilendir, güç yetirendir. İnşallah. Evet, burada ünlülerin resimlerini görüyoruz. Yaşlanmak ünlü, zengin, güzel, çirkin, fakir bakmıyor yani. Her insan yaşlanıyor. Bu bir gerçek.
Elizabeth Taylor'ı evet. Görüyoruz burada mesela. Çok ünlü.
Sol bir resimde tabii. Gençlik haliydi şu anki haliyle. Yani dünya hayatına kapılıp gidilmenin bir anlamı, bir önemi olmadığını görüyoruz burada. Aynen. Yaşlılıkla inşallah.
Daha geçtiğimiz senelerde bir veya iki sene önce hayatını kaybetti diye ben biliyorum. Yine devam ediyoruz burada.
Alain Delon tabii. Meşhur.
Çok ünlü.
Evet. İnsanlar fiziksel bir takım acizler içinde geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarına getirmemeye çalışırlar. Yaşanacaklarını akıllarına getirmek istemeyişlerinin en büyük nedenlerinden biri bu düşüncenin dünyada sonsuza dek var olmayacaklarını kendilerine hatırlıyor olmasıdır. Yani kendileri de biliyor insanlar bir gün yaşlanacağını ama nedense
unutmak istiyorlar.
Unutmak istiyorlar. Dünya hayatına kapılıp Allah'ın vaadi şeklinde yaşamıyorlar inşallah.
İnşallah, inşallah.
Evet.
Yine devam ediyoruz.
Frit Asteri. Kaç yaşında olursan ol, yetişkin her insan dönüp geride kalan hayatına baktığında aklında belirli belirsiz hatıraların kaldığını görür. Bu nedenle çoğu zaman koca bir hayatı anlatmak en fazla birkaç saat sürer. Evet, bu da çok büyük şey. Yani insan hayatını mesela doğduğundan bu yana anlat desek kaç sayfa yazabilir ki en fazla yani kendi hayatıyla evet. ilgili. Çok kısa olduğunu buradan anlıyoruz inşallah dünya hayatında.
Değil mi? Bak bütün bu ünlü, evet. güzel, yakışıklı insanlar hep hayatları yaşamışlar. Gençliklerini hep unutmuşlar Allah'ı, Allah'ı anmayı, Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini değil mi zikretmeyi hep unutmuşlar. Yaşlılıklarına gelince de hep zorluklar, sıkıntılar, evet. hastalıkların olacağını unutmuşlar ve sonrasında da hayatlarını kaybetmişler değil mi? Vefat etmişler. Demek ki bu dünya bitiyor. Bu dünyanın değil mi? Her insan için bir sonu var. Bunu unutmamak lazım. Derin düşünmek lazım. Mesela yine başka bir Angelina Lansbury.
Evet, Angelina Lansbury. 40 yaşında olan bir insan 65 yaşına kadar yaşamayı umursuyorsa bile nedir ki? Bilemelidir ki o önünde kalan 25 sene geçirdi. 40 seneye kadar çabuk geçecektir. Önünde kalan yıllar uzun olsa da, kısa da olsa da eninde sonunda tükenip sona erecektir.
Yine Lana Turner, çok ünlü bir sanatçı.
Yaşlı bir insan gençken fiziksel olarak rahatlıkla güç yetirebildiği pek çok işi yapamaz. Veya gençken çok güçlü bir hafızaya sahip olsa bile yaşlandığında hafızasında doğal bir gerileme oluşur. Belli bir yaştan sonra her insanda görülen fiziksel ve zihinsel bir çöküş bir nevi çocukluk haline geri dönüştür.
Değil mi? Burada da evet. görüyoruz yani tam kimin? Çocuk gibi olmuşlar maşallah. Yine çok ünlü birisi Brigitte Bardot.
Allah yaşlılık döneminde insanda fiziksel bir takım eksiklikler yaratarak ona bu dünyanın geçiciliğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bu dünyadaki eksiklikleri göstererek insanın ahirete, yani gerçek yurdu olan cennete özlem duymasını da sağlamaktadır. Tabii. Maşallah.
Maşallah. En son.
Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatının örneği ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanların ve hayvanların yediği yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibidir. Öyle ki yer, güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken, işte tam bu sırada gece ve gündüz ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Maşallah. Yunus suresi 24'te. Allah söylüyor, dünya hayatı geçici, ahiret yurdunun kalıcı olduğunu. Allah ahirette insanlara gençlik olan, baki olan gençliği vereceğini de söylüyor. İnşallah. Ve İnşallah. En güzel şekilde hayat sunacağını da inşallah söylüyor.
İnşallah.
Şu Alain Delon'un resmini bir daha gösterebilir miyiz?
Tabii hocam.
O çünkü dünyanın evet. En yakışıklı insanı olarak anılıyordu o bir dönem.
Değil mi? Hatta halen de söylenir Alain Delon gibi yakışıklı diye. Şimdi onu görüyoruz.
Oraya yok, çizim koymuşlar da bir gerçek halini görelim. Bir de
bu gerçek fotoğrafı değil mi?
Baktığımız gerçek fotoğrafı. Sol taraftaki gençlik hali. Bir şey geçebilir miyiz? 4-2. Bakın bu da evet. Medyaya çıktı. Yani bakımlı, nispeten bakımlı hali bu böyle. Evet. Hali. İşte dünya evet. Hayatı bu şekilde. Çok kısa. Ama hepsi özel yaratılıyor. Normalde mesela yaşlılık diye bir şey olmayabilirdi Allah dileseydi. Kolajen diye bir protein yaratılmış. Cilde gerginliğini veriyor. Gençlikte bu çok güçlü, bol olarak var bu proteinde. Fakat yaşlanınca bunların miktarı azalıyor. Hemen buruşukluk başlıyor böyle. Deri gevşiyor, buruşuyor. Fakat ilginç olan bir şey daha var. Herkesin cildi 6 ay sonra tamamen yenilenmiş oluyor. Yani mesela insan aynaya baktığında hiç düşünmüyor değil mi? Eski hali olduğunu zannediyor. Onun devamı gibi görüyor kendini. Aslında atom olarak da tamamen farklı madde olarak. Ya bütün cildi 6 ayda bir yenileniyor. Ya biz 6 ay önceki kişiyle aynı kişi değiliz o bakımdan.
Tabii.
Ya ruh olarak aynı da inşallah. Beden aynı beden değil. Hatta yalnız cilt değil. Bütün vücuttaki atomlar hayat içerisinde yenileniyor. Beyin hücreleri üremiyor. Fakat beynin atomları yenileniyor. Çünkü orada da protein yapımı, sentezi, yenileme var. Tabii. Bütün atomlar değişiyor. Ama insan değişmiyor. Değil mi? İnsan aynı. Devamı olmuş oluyor. İnşallah. Bunu Roger Penrose diye bir tane ünlü İngiliz materyalist, matematikçi ve fizikçi var. Kitabında bunu sorguluyor. Diyor ki insanı insan yapan özellik diyor, maddeden kaynaklanmıyor diyor. Çünkü diyor sıralamış, bütün atomlar yenileniyor diyor. İnsan aynı insan kalıyor diyor. Bir örnek daha vermiş. Diyor ki beynin atomlarını diyor, beynin atomları elektronlardan ve protonlardan oluşuyor. Duvardaki tuğlalarda diyor atomlar yine elektronlardan ve protonlardan oluşuyor. Doğru. Bütün atomların elektronları ve protonları birbiriyle tıpatıp aynıdır. Atomları farklı yapan mesela demir, deri, kolajen, ondan sonra çeliği farklı kılan proton sayısıdır. Proton sayısı değişince o element değişir. Element, kimya bilen bilir bunu. Dolayısıyla diyor biz diyor duvardaki tuğlanın diyor elektronlarını ve protonlarını beyindeki elektron ve protonlarla yer değiştirsek diyor. Yani beyindeki bütün elektronları alıyorsunuz duvardaki tuğlaya. Duvardaki tuğladaki elektronları alıp beyninize koyuyorsunuz. Farklı bir insan olur mu? Veya tuğla evet. Bilinçli hale gelir mi? Gelmez.
Gelmez. Tabii.
İşte insan ruhunun varlığı. Bakın maşallah. Bilim adamları artık çok net. Bilimsel bir gerçek bu böyle inşallah. Maşallah. Öyle atomlardan matomlardan kaynaklanan bir şey değil.
Aynen öyle maşallah. Müslüman derin evet. Düşünüyor. Tam dediğin gibi gerçekten hani beyindeki atomda tuğladaki atomda dediğin gibi
elektronlar zaten bütün atomların yenileniyor. Bütün atomların yenileniyor. Sen aynı sen değil misin?
Aynen
demek
öyle.
Ki atomla alakası yok.
Aynen öyle.
Ya mesela şimdi herkes düşünsün kendini birkaç sene önceki atomlarıyla aynı atomlara sahip değil. Tamamen farklı atomlar aynen gelmiş öyle. Vücuduna, beynine, kafatasına, derisine, gözlerine.
Aynen öyle.
Ama aynı kişi değil mi? Devam maşallah. Ediyor. Demek ki o atomla alakası yok onun.
Maşallah.
Ruh işte ruh inşallah.
Evet, maşallah.
Allah'ın varlığının kesin delili. Allah'ın maşallah. Kendi ruhundan üfürdüğünü bildirdiği ruh inşallah.
Ama derin düşünüyor dediğin gibi gerçekten ve görüyor burada hani bunun kendinden kaynaklanan bir şey olmadığını izleyip görüyor. Nitekim bununla ilgili de bir sunumumuz var. Ben onu da kısaca göstermek istiyorum.
Bir şey söylemek istiyorum. Orada atomlar değişiyor dedi doktor hocam. Doğru, fakat yaşlanma değişmiyor. Yaşlanıyor yani.
Evet.
Yeni atomlarla yaşlanma süreci devam ediyor.
Evet.
Mesela yaşlılığın da hala araştırılıyor. Neden yaşlanılıyor? Çünkü aynı DNA, ondan sonra aynı proteinler, yine sen hücre aynı hücre duruyor. Doğru. Hatta yenileniyor. Rejenerasyon da var. Tamir mekanizması da var. Birçok faktör var ama yaşlanmaya engel olunamıyor.
Doğru.
Hücre, yani araştırılıyor hala sebebi, yavaşlıyor sadece. Esnekliğini kaybediyor. O fonksiyonların birçoğunu azalıyor. Görmede birçok kusurlar oluyor insan yaşlandıkça. Bunu engelleyemiyor mesela.
Ama Allah dilerse bunu değiştirebiliyor. Mesela evet. Kur'an'da örneği var bunun. Tabii. Hazreti Nuh 950 sene yaşıyor.
Maşallah.
Bugün için yani bakıldığında zahiren mümkün değil. Evet, tabii. Allah için öyle bir konu yok.
Maşallah.
Ahirette sonsuz hayat var ama dünya hayatında da Allah örneklerini göstermiş. 950 sene yaşatıyor Hazreti Nuh'u Allah.
Bir de İnşallah. Baktığımız zaman şimdi mesela yaşlılık da aslında bir yerde güzellik oluyor. Çünkü eğer öyle olmuş olmasa belki de çoğu insan iman etmeyecek. Çünkü sürekli olarak bir insanın, mesela işte az önce gösterdik, işte dünyanın en güzel, en yakışıklı dediğimiz insanları, sürekli olarak öyle kalsa belki de hiçbir zaman iman edemeyecekler. Doğru. Gerçeğin farkına varamayacaklar. Çünkü hep kendilerini çok iyi görecekler.
Hep genç, ama, hep evet, enerjik değil mi?
Dinamik hep göreceksiniz. Dinamik görecek. Hep her şeyi sizin yaptığınızı zannedeceksiniz. Hani kapılıp gidenler için söylüyoruz. Ama yaşlandığın zaman bunu çok net olarak görüyor insan. Yani yaşlanınca insan bunları net anlıyor. Bakıyor mesela, yürümekte zorlanıyorsun. Tabii. Oysa o yürümeyi de sen yapıyorsun. Gençken o koşuları, yürüyüşleri de sen yapıyordun. Aynen. İşte Allah bir yerden de bize güzellik olarak gösteriyor. Yaşlanıldığı zaman da hani dünya hayatının geçici olduğunu aslında Allah bize gösteriyor. Hani kapılıp gitmememiz için, buradaki her şeyin geçici olduğunu göstermek için bize mesela yaşlılık diye güzellik vermiş Allah. Ve bunun vesilesiyle de insanların, hani yaşlanıp ölebilen insanlar için söylüyorum, hani iman eden insanlar için söylüyoruz. Bu şekilde mesela insanlar yaşlanıp ölüyorlar. İşte sadece de insan yaşlanınca aslında farkına varmamalı. Bu bir güzellik ama herkes de yaşlanıp ölmüyor. Mesela o çok iyiyken, çok genç halindeyken de ölenler var.
Tabii.
İşte geçen mesela geçtiğimiz yılda ölen Amy Winehouse mesela. Gençken evet. Hayatını kaybetti.
Doğru.
Bu şekilde çok daha ünlü tanıdığımız kişiler var. Zaten normal dediğimiz, normal şekilde bu şekilde hayatını kaybeden çok fazla insan var da, göz önünde olup ünlü olup hani belli bir yerde olup bizim hani gördüğümüz insanlardan bahsediyoruz. Yani bu şekilde yaşlanıp ölmeyen insan da var. Genç halinde ölen de var. Önemli olan burada insanların derin düşünmesi. Yani akledebiliyor olmamız. Çünkü Allah bize düşünebilme yeteneği vermiş, kabiliyeti vermiş. Hani et parçası fikirler üretiyor, düşünüyor, konuşuyor. Konuşulanı anlıyor, algılıyor mesela. Çok büyük bir mucize.
Maşallah.
Burada da derin düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizi diğer canlılardan en çok ayıran şey düşünmemiz. Ondan da çok derin düşünüp neden var olduğumuzu, neden geldiğimizi, neden yaşlandığımızı, neden öldüğümüzü, neden bu dünyada olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. O yüzden de bunun için derin düşünmek gerekiyor. Yani imanla düşünmek gerekiyor. Kalben tamamen Allah'a bağlı şekilde düşünüp onu bu şekilde yaşamak gerekiyor. O zaman zaten gerçek insan aradığı şeyi bulabiliyor. Yani o zaman anlıyor. Mesela yaşlansa da yaşlılığı kötü bir mata olarak görmüyor. Yine güzellik olarak Tabii. görüyor. Hastalansa hastalığı kötülük olarak görmüyor. Allah'ın verdiği bir hayır diye görüyor.
Tabii.
O yüzden de işte insan derin düşündüğü zaman gerçek noktaları ve gerçek kişiliğini ve gerçekten tam ne yaşamak istediğini o zaman bulabiliyor. O yüzden de derin düşünmenin önemini sürekli de vurguluyoruz. Onunla ilgili slaytımıza da devam edelim isterseniz.
İnşallah.
Derin düşünmekteki Müslüman için en önemli özellik. Müslüman derin düşünür. Ancak düşünen insanlar akledebilir ve diğer canlılardan farklı bir konuma ulaşabilirler. İnsan her yeni günde dinlenmiş ve zinde başlar. Şeytandan Allah'a sığınırım, Furkan suresi 47. ayette. O geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma zamanı kılandır. Ya burada maşallah çok güzel günümüz anlatılmış. Yani Tabii. geceyi bir elbise, örtünmek, uyumak anlamında. Uykuyu da bir dinlenmek, gündüzü de yayılıp çalışma zamanı kılmış. Gerçekten de böyle, biz uyuduğumuz zaman dinlenebiliyoruz. Mesela o kadar aciziz ki uyumasak hiçbir şekilde günümüzü ertesi güne devam ettirsek bir sonraki güne yani devam etmek için gücümüz halimiz olmuyor.
Evet.
Sabah uyanıldığı andan itibaren düşünülecek konular. Zaten sabah uyanabilmesi insanın çok büyük bir mucize.
Gerçekten.
Ve hani sapa sağlam uyanıyorsunuz Ve kaldığınız zaman uyurken mesela birçok siz farkında olmadan birçok sistemimiz devam ediyor. Çalışmaya devam ediyor ve hiç aksamadan devam ediyor. O sırada biz hiçbir bilincinde değiliz. Zaten bilinci de şu anda da bilincindeyiz ama hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Fakat bu uyku halinde bile bu şekilde devam ediyor. Bu da çok mucize. Yani her sabah sağlıklı bir şekilde kalkmak çok mucize. Biz belki çok alışılagelmiş gibi tabii görüyoruz ama her sabah sağlıklı kalktığımız için sanki yarın sabah da öyle kalkacağız evet, zannediyoruz. Aynen, ama en ufak bir sinirimiz sıkışsa mesela uyurken ya da bir kan fırtılaşsa belki hiç kalkamayacağız. Tabii. Belki kalktığımızda kalkmaya kendi mecanimiz olmayacak. Felç olacağız kesinlikle ya da herhangi bir şey olacak.
Kesinlikle.
İşte ki, insanın kapılmaması gerekiyor.
Ki Oktar Hocam da anlatmıştı. Hani bir sabah kalktığımda boynumda bir ağrıyla uyandım evet, dedi ve o gün her şey değil mi? Sen anlatmıştın evet. Allah'ın imtihanı başlamıştı senin için. Helal yani abi. Her sabah insan inşallah sağlıklı kalkar ama buna şükretmek gerekiyor.
Hamd etmek yani, gerekiyor.
Hamd etmek gerekiyor.
Kalkıldığında.
İnşallah.
İnşallah.
İnsanın şükretmesi gerekiyor. Allah'ım tabii, sen bugün sevabını kazanabileceğim.
Uykuda da eğitim için hocam demişti. Uykuda inşallah da eğitim için dua eder insan diye. Allah rüyada da eğitir insanı. Mesela peygamberleri görmek için, Bediüzzaman Said Nursi'yi görmek için, İmam İslam alimlerini görmek için dua eder insan. İnşallah. Rüyasında da eğitimi devam eder. Çünkü rüyanın aslında gerçek dediğimiz hayattan çok büyük bir farkı yok. Yani var, Allah farklı, şöyle farklı yaratmış, mantık örgüsünü farklı yaratıyor. Biraz daha flu böyle bir görüntü var.
Evet.
Fakat ölümle diyor peygamberimiz, ölümle uyanır insan diyor, rüyadadır diyor, ölümle uyanır diyor. Uyandığımızda da yani yeniden dirildiğimizde de bu dünya hayatı çok flu böyle rüya gibi görülecek inşallah.
İnşallah.
Yani uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı derler diyor, şeytandan Allah'a sığınırım ahirette inşallah. Asıl ahirettir yani en net, en görüş gücünün keskin olduğu diyor Allah. O gün görüş gücü keskindir diyor. Ahiret hayatıyla başlıyor. Dolayısıyla bu dünya hayatı da o zaman rüya hükmünde görünecek insana.
İnşallah.
Bunu unutmaması lazım insanın. Rüya da çok güzel bir örnek. Hep aynı bakın, hep Allah delil olarak yaratmış. Allah'ın mutlak varlığının delili. Yani hep algılar bütünlüğünde yaşadığımız, değil mi? Zihnimizin içinde. Yani insan ruhuna algı olarak yaratıyor Allah dünya hayatını. İnsanın rüyasını aynı şekilde, rüya dediğimiz o da aynı şekilde algı olarak yaratılıyor insanın ruhuna. Ama mükemmel sanatıyla hep böyle üç boyutlu derinliği olan insan hareket ettiğini zannediyor mesela. Ama bilimsel olarak beynin içinde hareket bir yerden bir yere mi gidiyor insan? Mesela uçağa binip 10 bin kilometre öteye uçuyor, Amerika'ya uçuyor. Bu beyninin içindeki şu kadarcık yerde ne oldu? 10 bin kilometre mi uçmuş oluyor o zaman insan? Demek ki o yok, mekansızlık boyutunda.
İnşallah.
Zaten insanın yani hocamız hep üstünde duruyor bunun. Dışarısı diye bir kavram olamaz. Yani biz beynimizin dışına hiç çıkamıyorsak.
İnşallah.
Değil mi? Çıkamıyoruz. Bilimsel bir gerçek bu. Hep beynimizin içindeki şu kadarcık bir yerde yaşar herkes hayatı boyunca. Dışarısı diye bir kavram var mı o zaman dışarıya çıkamayan insan için? Yok. Hı. Dışarısı diye bir şey yok. Onun için dışarıda şu var, bu var, işte madde aslında mutlak falan bu hikaye bunlar. Yani dışarıda çıkıp test etme imkanı olmadığı bir şeyin mutlak varlığı hakkında bir fikir yürütemez ki. Hani diyorlar ya bazen bilim adamları çıkarmışlar işte Metin Arık diye birisini çıkardılar Okan Bayülgen'in programında. O diyor işte böyle pozitif bilim, hayır bilim öyle demiyor, bilim böyle diyor, dışarısı şu elektron, atom falan diye bahsediyor. Ya kardeşim sen beynin içindeki şu kadarcık bir yerdesin hayatın boyunca. Dışarısı var diyemezsin, dışarıya hiç çıkamıyorsun zaten. Dışarısının olup olmadığını bilemezsin. Ve dışarıda bir şeyin varlığını zaten test edemezsin. Çıkıp bakamadığına göre, kafayı uzatıp dışarıya bakamadığına göre. Değil mi? Dışarısı diye mekansızlık boyutunda. Mutlak varlık Allah inşallah. İnsan gölge varlık
inşallah.
İnşallah.
Slaytımı...
Rüyada çok açık belli olmuyor hocam, Oktay hocam dediği gibi. Hı. Yani sanki kendini böyle bir yerde zannediyorsun. Uçuyorsun gidiyorsun, bir gözünü bir açıyorsun aynı yerdesin, yataktasın yani. Ama gittin zannediyorsun.
Ve çok gerçekçi geliyor bazen değil mi? Evet. Kalktığın zaman böyle sanki gerçek bir devamı varmış gibi hissediyorsun.
Aynen öyle.
İşte biz dünya hayatı içinde şu anda diyoruz ki hani evet yaşıyoruz, çok gerçekçi diyoruz. Ama ahiret günü geldiği zaman burası rüya gibi gelecek. Çünkü gerçek uyanış o zaman orada oluyor.
İnşallah.
O zaman da burası rüya gibi gelecek. Hani bu görüntüler bizim için flu olmuş olacak artık. Nasıl rüyaya kalktığımız zaman hani yaşadığımız an çok gerçekçi görüyoruz o an rüyada ama kalktığımız zaman böyle flu bir görüntü hatırlıyoruz. Yani çok net olmasa da rüya anında çok net hatırlıyoruz. Ama kalktığımız zaman böyle flu gibi oluyor. Çok net olmuyor artık.
Aynen.
İşte aynı şekilde
i̇şte
de
şey,
insan böyle olacak.
Kim insanlar dünya hayatına nasıl kapılıyorsa aynen rüyayı düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Rüyada nasıl her şey bir hayal ürünü ise, şu an dünyada da normal insanların elinde olan her şeyin bir hayal olduğunu anlaması gerekiyor inşallah.
Bir de rüyayla gerçek arasındaki tek fark, dünyada yani şu an yaşadığımız hayatta olaylar bir sebepler dairesinde gelişiyor. Rüyada ise sebep olmuyor. Direkt olaylar başlamış oluyor. Yani hani evet. Bunu değil mi? Hani hareketin olduğu yerden devam ediyor. Bir sebepler yok orada.
Evet.
Hani güneş geldi, gölge oluşmuyor veya bir yerden bir yere gidişinle oraya gelene kadar bir süreyi görmüyorsun.
Evet.
Direkt olay başlayacağı yerden başlayıp devam ediyor. Hani rüyayla dünya hayatında sebepler var ya, rüyada sebepler yok. Evet. O çok aslında işte güzel ve ince bir çizgi.
Şu evet. Oluyor. Farklı bir ortamda başlıyor rüyan ama hiç şaşırmıyorsun.
Evet.
Mesela ilkokulda görüyorsun evet. Kendine. Ben şimdi yatakta yatıyordum demiyorsun. Doğru. O çok makul geliyor. İlkokulda görmen, evet. Lisede görmen. Tam inanıyorsun ona.
Tabii hiç
görmedim. Çünkü Allah o hafızayla yaratıyor rüyada.
Evet, maşallah.
Bilinci. Değil mi? Maşallah. O hafızayla yaratıldığın için orada olman çok makul geliyor
sana. Ya şey oluyorsun. Rüyada gördüğün anda normal dünyadaki hayatında kopuk bir görüntü de görsen hiç tanımadığın insan görüyorsun mesela rüyanda. Hiç tanımıyorsun ama rüyanda çok samimi sohbet ediyorsun. Hani arkadaşın, eşin, dostun gibi. Ama normalde hiç tanımamışsın, görmemişsin insanı. Ya da hayatın mesela başka türlü yaşıyorsun ama rüyada kendini başka görüyorsun. Hiç mesela şey yapmıyorsun. Ya ne oluyor ya, ben böyle değildim falan. Kendi kendine kimse sormuyor. O an mesela o kapılıp gidiyor ve yaşanıyor. İnsan görüyor onu. Bu da işte bize mucize aslında baktığımız zaman. Yani Allah bize aslında burada rüyayı vererek de bize... Bizler için rüyayı göstererek de gerçeği gösteriyor zaten. Hani her şeyin aslında bu şekilde tamamen beynin içinde olduğunu, görenin ne göz, duyanın ne kulak, ne de konuşanın ağız, dil olduğunu gösteriyor. Çünkü rüyada da konuşuyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, sohbet ediyoruz. Herhangi bir şey, biriyle konuşabiliyorsun, karşıdakini duyabiliyorsun. Zaten çok net görüyorsun. Bu da zaten bize bunların hepsinin aslında bir vesile olduğunu gösteriyor.
Tabii,
Allah'ın bize vesile kıldığını gösteriyor.
Aynı materyalist evet. Rüyada da çıkıp madde var, bak ben bunu tutuyorum görüyor musun diye havaya kaldırıp konuşabilir.
Tabii.
Sonra uyandığında ne oluyor? Hava yok, o el yok, o katılığı hissettiği madde
elinde
yok.
Elinde tuttuğu bardak yok.
Tabii hepsi nerede olmuş?
Rüyası.
Şu kadarcık hiç çıkamadı, hayatı boyunca çıkamadığı yerde. Ahirette öyle oluyor dedi hocamız, yani çok önemli bu. Ama Allah daha farklı bir boyutta yaratıyor inşallah. Sonsuz ahiret hayatı da. Ya nasıl dünya hayatı rüyadaki gibiyse insan inşallah Allah'ın sonsuz sanatıyla o şekilde yaratılıyor. Yani Allah inşallah. Delillerini gösteriyor nasıl olduğunu inşallah.
O da algı keskindir diyor değil mi? O da daha tabii, farklı, tabii. Daha üst
yani görüş
daha
keskinleşmiştir
görüş keskini daha kaliteli diyelim bu görüntüden çok daha üstün sesler duyuyor. Daha yüksek hislerin duyulduğu bir yer orası inşallah.
İnşallah.
Sen az önce aslında çok güzel bir konuya temas ettin. Rüyada sebebin olmaması ve insanın da buna şaşırmaması zaten bir mucize.
Maşallah.
Mesela aynı şey şu dünyada şimdi olsa insanın aklının ihtiyarını kaldıracak hadiseler, rüyada olan hadiseler. Ama rüyada hiç ters gelmiyor insana.
Evet.
Cennette ve cehennemde de inşallah
evet.
Böyle olacak.
İnşallah.
Hiç sebep olmayacak Allah'ın dilemesiyle ama insan hiç şaşırmayacak. Bu
i̇nşallah.
Doğal gelecek.
İnşallah.
Bu şunu gösteriyor, dünyanın tamamen ve tamamen sadece ve sadece
evet.
Belli bir kurallara içerisinde Allah'ın imtihan için yarattığı küçük bir kesit hayattan.
İnşallah.
Çünkü insan sonsuz olarak yaratılıyor. O sonsuzluk içerisinde bir kesit. Zaman algısı içerisinde öyle söyleyelim anlaşılsın diye. Ve Allah belli kurallar koyuyor. Allah'ın sünneti var. Yani burada uçamıyorsun mesela. Burada bir şey öğrenmen için çaba harcaman, terlemen, yorulman gerekiyor. Cehd etmen gerekiyor. Yani çaba harcadığın ve çile çektiğin müddette sen o kadar değerli oluyorsun.
Doğru.
Çünkü dünyanın kuralı bu. Ama rüyanda pilot oluyorsun bir anda uçak sürüyorsun. Hiç eğitim falan yok. Onun bir sebebi yok. Bir anda oluyor bu hadiseler.
Tabii.
Cennette de inşallah bu tip değil mi hadiseler hiç sebepsiz olacak. Ama Allah böyle diyor ve onun için bu dünyada biz yani iş bulmak için öyle evlenip çoluk çocuk sahibi olmak,
evet.
Çok çocuk yapmak için veya çok büyük akademik kariyerler yapmak için gönderilmedik. Allah insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsin diye yarattım diyor.
Doğru, ayette başka şeytan ayette Allah'a de, sanırım. Dünyayı biz oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor.
Maşallah.
Yani dünyadaki bu şeyler yani tabii ki insanın Müslümanın ailesi olur, işi de olur. Peygamberlerin de işi oluyor. Mesela Hazreti İsa marangozlukla para kazanıyor. Ama
doğru.
Asla dini tebliğden bir gelir elde etmiyorlar. Bu çok önemli.
Doğru.
Hep Kur'an'da bakın elçiler çıktığında Hazreti Mehdi de bu şekilde inşallah. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum diyor. Yani dini tebliğden asla para olmaz.
İnşallah.
Ama tabii ki bir işten para kazanır, ticareti yapar. Değil mi? Bir geliri olur. Ama tebliğle olmuyor bu. Tabii. Değil mi? Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur'dan bir gelir mi elde ediyor? Değil mi? Bütün hayat hatta fakirlikle geçiyor evet. Mübareğin. Peygamberimiz de aynı şekilde. Yani dini tebliğden hiçbir şekilde gelir elde edilmez. Ama tabii ki işi olur. Tabii ki ailesi de olur. Peygamberlerin de aileleri var. Çocukları oluyor. Allah'tan çocuk istiyor hatta neslin devamı için. Değil mi? Hazreti Yahya.
İnşallah.
İnşallah. Bu şekilde oluyor. Ama bu amaç değil, araç.
Tabii.
Ya Allah rızasını kazanmak için her şey ona göre oluyor.
Tabii.
Yani bütün her şey ona göre. Allah rızasına göre hayatı. Evet. İşi, ailesi, çalışması hep İnşallah. Allah yolunda da bir fikri mücadele gerekiyor. Dinin tebliğ edilmesi, insanlara kötülüklerinden sakındırıp iyiliği emreden bir topluluk olsun diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müslüman bütün hayatını buna göre organize ediyor. Yani insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için Allah birdir. Allah tek bir ilah vardır. Ona ibadet edin demekle mükellef. Her Müslüman bu şekilde. Yalnız Maşallah. Peygamberler değil.
Maşallah.
Ve Müslümanlar birlik olmakla mükellef. Yani Kur'an'da hep o model vardır. Başta Maşallah. Bir imam yani manevi lider, peygamberler, değil mi? Dönemin müceddidleri ve onun etrafında toplanıyor Müslümanlar ve birlik oluyorlar Allah rızası için. Hep bu model vardır. Aynı modeli işte ayrı zamanda Allah Hazreti Mehdi ile yaşatıyor. Onu emrediyor.
Evet.
Hazreti Mehdi var o dönemin, değil mi? Hazreti İsa'nın ullazıl bir peygamberin de imam kabul ettiği. Yani ona tabi oluyor da inşallah. Ve Hazreti Mehdi ile birlikte Müslümanlar iyiliği emredip kötülükten sakındırmakla mükellef. Yani fikri mücadele yapmakla mükellef. Bu Allah'ın sünneti inşallah. Hep böyle olmuş. Ve Müslümanlar bir araya gelmekle, yani Mehdi'yi bulup ona yardım etmekle, zemin i̇nşallah. Hazırlamakla inşallah ve o fikri mücadeleye katılmakla mükellef. Yani i̇nşallah. Mehdi, Darwinizmi, materyalizmi yerle bir ederken Müslümanlar bunu seyredemez.
İnşallah.
Bunun hesabı verilemez sonra Allah'a. İnşallah. Evet. Değil i̇nşallah. Mi? Yani benim gücüm yetmiyor. Hocamız nasıl mesela? Hocamız demiyor Ankara'dan geldiğinde benim gücüm yetmiyor. Haşa yani demez tabii de inşallah. İşte maddi gelirim yok, koskoca dünyada Darwinizm hakim, ben ne yapabilirim demiyor. Mesela şeyi söylemişti hocamız, çok önemli o. Ben önce okulu bitireyim, işte Mimar Sinan Akademisi'ni, oradan mimar olayım, bir ofis kurayım, evleneyim, para kazanayım, çevre edineyim, ondan sonra tabii bu samimi olmaz demişti.
O dünya hayatını yaşamak oluyor.
Tabii doğrudan, yani doğrudan hatta okulu da onun için seçiyor, yani lisede karar veriyor. Ve küfrün, bütün deccaliyetin sebebini düşünüyor. Dünya çapında hakim olan sistem, deccaliyetin sistemi Darwinizm diye belirliyor onu inşallah. Ve doğrudan oraya inşallah onu ortadan kaldırması, insanları i̇nşallah. Dinsiz yapan sistemin olduğunu gördükten sonra ve bütün dünyanın %99'unu etkisi altına almış, doğrudan onu hedefliyor. O sırada da başına gelen bütün zorluklar, Allah'ın verdiği zorluklara da hiç fark etmiyor yani. Böyle artarak devam ediyor faaliyeti.
Maşallah.
İşte Müslüman karakteri, üstün ahlak bu. Peygamberlerde görülen, değil mi? Kur'an'da örnekleri verilen
evet.
ahlak böyle olmuş oluyor inşallah.
Kur'an'da ayet var. Nur suresi 37 ve 38. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Şeytan Allah'a sığınırım. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı yani dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar.
Maşallah.
Çünkü Allah yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından artıracaktır. Maşallah. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Maşallah. İlk cümleyi bir daha okuyabilir misin hocam? Hani
öyle adamlar ki ne evet. ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz.
Maşallah. Tam Oktar hocamın anlattığı konuyla ilgili ayrı.
Mümin ahlakı Kur'an'da böyle tarif ediliyor. Yani ticaret de yapıyorlar. Oktar hocamın söylediği gibi. Alışveriş de yapıyorlar. Tamam evleniyor, çocuk da sahibi oluyor. Ama esas amacı Allah'ı zikretmek, Allah için çaba harcamak, Allah için zekat vermek, Allah'ın dinini yaymak ve onu anlatmak. Ondan tutkuya kaptırıp alıkoymuyor hiçbir dünyevi
maşallah.
Bir şey.
Çok samimi şey ahlak.
Maşallah.
Zaten o ilgilendiği ticari şey tebliğ yapmak için ilgileniyor.
Evet.
Ya tebliğ yapmanın çünkü bir değil mi maliyeti evet. var sonuçta.
Tabii.
Mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde teknolojinin en ilerisini kullanacağını biz anlıyoruz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Çünkü eline baktığında görür diyor. Değil mi? Talebeleriyle görüşür, dünyada görüşür diyor.
Tabii.
Bu şekilde teknolojinin bir kullanımı olacak demek ki tebliğde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde. Bunun için de zaten insanın çalışıp para kazanması
doğru.
gerekiyor.
Doğru.
İnşallah. Maşallah. Ben demin şunu açıkla, yanlış olmuş, anlaşılmış olmasın. Hazreti Zekeriya Rabbine dua ediyor.
Evet.
Tertemiz bir soy için mi? Hazreti Yahya ile de müjdeliyor Allah inşallah.
Maşallah.
Yani tabii ki insanın o anlamda çocuğu olabilir ama bu dünya hayatının amacı olamaz. Tabii. Bir de tabii şunu düşünmek lazım, o da çok önemli. Yani Müslümanlar böyle zulüm görürken dünya çapında dur ben önce aile kurayım, çoluk çocuk sahibi olayım, bu daha büyük, öyle bir şey yok. Değil mi? Allah katında en önemlisi, Bediüzzaman Hazretleri ne diyor Said Nursi Hazretleri? En büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır diyor.
İnşallah.
Ve Allah yolunda cehd etmek yani çok önemli. Fikri mücadele çok önemlidir. Dolayısıyla aile ve çoluk çocuklarda çoğalma tutkusu diyor Allah zaten inşallah. Tabii. Mal ve çocuklarda çoğalma tutkusu dünya hayatı için. Hı-hı. Onu söylüyor. O birinci hedef olamaz insan için.
İnşallah.
Hatta gerekirse insan ondan fedakarlık yapar. Mesela hocamız,
evet,
değil mi? Nasıl fedakarlık yapmış ondan? Çocuk, evet, sahibi olmuyor.
Bediüzzaman Hazretleri.
Tabii, dur ben aile kurayım, önce ofisim olsun, mimar olayım dememiş o, evet, zaman. Ve Allah yolunda, çünkü Allah'ın istediği tavır bu zaten. Ya yani o peygamberler öyleydi, biz öyle değil. Her Müslüman zaten bu şekilde mükellef inşallah.
Tabii, tabii.
Her Müslümanın sorumluluğu bu şekilde.
Tabii.
İnşallah.
Bediüzzaman Hazretleri de mesela, evet, evlenmemiş değil mi?
Evet.
Onu, zaten onun da hatta vasiyeti var, diyor ki hasta talebelerim evlenmesinler.
Ya biz kimse
diyor,
evlenmesin demiyoruz.
Tabii
ama
ki. Tabii.
Allah rızası uygun olur her şey.
Evet.
Ya onu da Allah rızası için yapar. Yani iman eden biri, iman edenlerle diyor Allah inşallah.
Tabii.
Yine birlikte Allah yolunda fikri mücadeleye katılır. Yani Mehdi'yi bu dönemde seyretmek olmaz.
Tabii.
İnşallah yani o Müslüman, her Müslüman bir kere Darwinizme, materyalizme karşı mücadeleyle mükellef. İyiliği, evet, emredip kötülükle sukanır. Allah'ın emri zaten. Farz vazifesi bu inşallah. İttihad-ı İslam'la mükellef.
Tabii.
Müslümanların birlikte olması. Biz Afganistan'dan da sorumluyuz. Irak'tan da sorumluyuz.
Mısır'dan da sorumluyuz.
Tabii Doğu Türkistan'dan da sorumluyuz. Mısır'dan da, hepsinden sorumluyuz inşallah.
İnşallah.
Somali'deki aşlardan da sorumluyuz.
Tabii.
O da romantik şeylerle olmaz. Öyle 3-5 parça battaniyesini alıp böyle postayla göndermek. O zaten bir çözüm değil.
Tabii.
O bir gün bile yetmez, evet, onun. Yani kaç tane? Öyle değil ki. Bunun fikri temelini ortadan kaldırmak çok önemlidir.
Aynen.
O zaman barış gelir. Yani Mehdiyet'in hakimiyeti, İslam'ın hakimiyeti öyle oluyor zaten. Yani decaletin sisteminin önce ortadan kaldırılması gerekiyor ki
İnşallah.
Bütün adaletsizlikler ortadan kalksın. Yoksa sen işte paranın az bir kısmıyla birkaç tane parça ilaç al, yemek al, uçağa bir kere bin, git orada insanlara bir kameraların önünde al ya, bunlar
bir
öyle
hafta,
öyle
gün.
Değil.
O değil ki çözüm.
Tabii.
Bir hafta 10 gün değil, orada çözüm 365 gün sorun var. Değil mi? Somali'de mesela sadece veya diğer yerlerde işte ne bileyim Doğu Türkistan'daki sorun bir aylık bir destekle çözülecek bir sorun değil. Orada yıllardır süren, değil mi, 365 günlük bir sorun var. Zaten eğer ki bir çözüm varsa o da Darwinizmin yıkılması nasıl olacak? Hocamızın gösterdiği yöntemle iman hakikatleri anlatılarak. Yani sorunun temeli yok edilerek. Değil mi? Bunun da bu kitabı da bu konuyu da anlattığı hocamızın bir kitabı var. Çözüm Kur'an Ahlakı diye.
Hı hı.
Çok güzel maşallah anlatmış. Ben yani muhtemelen 15-16 kere falan okumuşumdur. Çok güzel böyle satır satır İnsanın kafasına çok yerleşen bir kitap. Bütün izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Çözüm Kur'an Ahlakı diye. Çok
Allah,
güzel bir kitap.
Yani çok özel bir zaman yaratıyor. Bu zamandaki tüm sıkıntıların tek bir çözüm var. Hazreti Mehdi'ye biat etmek.
Evet.
Konu bu. Başka bir çözüm yok. Onu hocamız bak kaç defa söyledi yayında. Mesela Mısır'da daha yeni olaylar oluyor. Yine ölen Müslüman, şehit olan Müslüman kardeşlerimiz oluyor. Birçok yine olaylar devam ediyor. Hocamız durmaz dedi. Dinmez. Ta ki Hazreti Mehdi zuhur edinceye kadar.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesi ne demek? İnsanların Hazreti Mehdi'yi bekleyip ona inanıp, değil mi, onun için dua etmesinin zamanının gelmesi demek.
İnşallah.
Hazreti Mehdi öyle bir zamanda zuhur edecek. İnsanların istemediği, bilmediği bir zamanda insanlar artık ihtiyaç,
evet,
duyacak. Hazreti Mehdi'nin geldiğine inanacak ve onun başa geçmesi için dua edecekler. O zaman Hazreti Mehdi başa geçecek inşallah.
İnşallah.
Ve bütün olaylar durulacak. Bütün sorunlarında çözümü böyle olacak. Allah böyle bir düzen yaratıyor şu an. Şu an bütün olaylar artık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bakıyor.
Maşallah.
Değil mi?
Doğru,
bütün,
gerçekten.
Evet, olayların çözümü hep oraya doğru,
evet,
geliyor inşallah.
Faaliyette olduğu bir dönemdeyiz, değil mi? Allah'a şükür. Oktar hocamın da söylediği gibi durup izlemek olmaz.
İnşallah.
Hiçbir Müslümana yakışmaz. Ve Allah şu an çok daha fazla tabii Müslümanların bu konudaki sorumlulukları, Allah kolaylaştırmış insanlara ulaşmayı. Bu da çok şükredilecek bir konu. Değil mi? İnternetin gelişimiyle, teknolojinin gelişimiyle insanlara dini tebliğ edebilmek, güzel ahlakı anlatabilmek çok kolay artık. O yüzden
insanlar bu konuda daha da fazla belki sorumlulukları. Tabii. Herkesin çok kolay bir şekilde yapabileceği bir konu tebliğ. Güzel ahlakı tebliğ, dini tebliğ. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak. O yüzden herkesin bunu yapması gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Hazreti Mehdi aleyhisselam'a onun döneminde karda bile olsanız sürünerek evet. gidin diyor.
Tabii.
Herkesin fikri mücadeleyle, faaliyetiyle bunu göstermesi lazım. Zaten evet. öyle bir insana, öyle güzel ahlaktaki bir Müslümana Allah ulaştırır inşallah. Evet,
inşallah. İnşallah. Yani çok da basit, gerçekten basit. Niçin mesela kardeşlerimiz evde bir vakitlerinde
basit
bir saat...
Basit de kolay değil.
Yani kolay, çok kolay. İnşallah. Niye? Çünkü kardeşlerimiz eve gittiklerinde evde bir saat bir blogspot sitesi yapabilirler değil mi? Facebook'tan hocamızın hazırladığı yazıları paylaşabilirler. Tabii. Twitter'da hocamızın makaleleri var internette. Twitter'da onları paylaşabilirler. Yani yapılabilecek tebliğ için hiçbir şey yapamasa insan, sokağa çıkacak imkanı olmasa, hani birebir konuşmakta sorun yaşıyorsa bile oturduğu yerden bilgisayarının başında çok kişiye kolaylıkla ulaşabilir. Bu hazırladığı makaleleri değil mi? Yapıp birçok web sitelerine yerleştirebilir. Yapılabilecek çok fazla şey var.
Bildiklerini anlatır. Mesela dilekçe yazar demişti hocamız. İttihadı İslam'ı istiyorum diye.
Tabii.
Bir sayfa oturup yazı, bunu elçiliklere, konsolosluklara postayla gönderebilir. Yani herkes tabii. yapabilir bunu.
Tabii.
Hiç gücü yetmiyorsa, ki gücü yetmiyor diye bir şey de olmaz. Yani mesela Kur'an'da Allah bildiriyor onu. Değil mi? Münafık karakteri var. Böyle ikiyüzlü, sahtekar, yalancı, pislik karakter. Peygamber Efendimiz dönemindeki mücadelede diyorlar ki, mücadele etmeyi bilseydik seni izlerdik diyorlar. Şeytanın evet. Allah'a sınırım. Mehdi döneminde de böyle denecek.
Tabii.
Yani ben bilseydim Darwinizme karşı, materyalizme karşı mücadele etmeyi seni izlerdik. Öyle değil. Tabii. Herkese yapabileceği şey var. Allah hazırlamış işte yani. Böyle eserler hazır, tabii. filmler hazır. Evet, tabii. Ve bir sayfa mektup da mı yazmaya gücün yok? İttihad-ı İslam'ı istiyorum diye.
Tabii. Münafık karakteri çok böyle geniş, çok böyle hani geniş geniş irdelememiz gereken bir konu aslında. İstersen hocam şu sunumumuzu bitirelim. İnşallah. İkinci bölümde de münafık karakterini irdeleyelim inşallah.
Dünya hayatının geçiciliği ve derin insanın derin düşünmesiyle ilgili sunumla devam edelim. Yeni bir güne sağlıklı olarak başlamak insanın ahireti için daha fazla kazanç sağlayabilmesi için Allah'ın ona bir fırsat vermesi demektir. O halde yapılacak en güzel davranış günü Allah'a razı edecek bir biçimde geçirmektir. İnsan her şeyden önce bunun planlarını kurmalı. Kafasını işgal eden düşünceler bunlar olmalıdır. Şeytandan Allah'a sınırım. Rabbim bana anne ve babama verdiği nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Nem suresi 19. ayette. İnsanın acizliğinin düşündürdükleri. Her insanın her sabah mutlaka yüzünü yıkaması gerekiyor. Dişlerini fırçalaması, her gün banyo yapmak zorunda olması, incecik derisinin altında bakmakla zorlanacak kadar kötü görünmesi, vücudunun enfeksiyona son derece açık olması, uykusuzluğa, açlığa ve susuzluğa dayanamaması hep acizliğin göstergeleridir. Yani insan aciz zaten bunu görüyoruz. Yani en ufak bir mesela hastalık geliyor, en ufak bir mikrop geliyor, büyük etkide etkileniyoruz aciz olarak. İşte ne bileyim benim mesela geçtiğimiz zamanlarda gözümde böyle bir mikrop kaptı dışarıdan. Mesela gözümde böyle kızarıklık kapanmıştı işte zor görüyordum işte zor oluyordu sürekli sulanıyordu. Bu işte insanın acizliğini gösteriyor mesela baktığınız zaman da. Ya da en ufak bir virüs geliyor mesela hasta oluyorsunuz yatıyorsunuz kalkamıyorsunuz mecaliniz olmuyor enerjiniz
mesela
olmuyor.
Mesela kim diyebilir soğukta dışarıda kar yağarken ben atletle çıkacağım. Çıksın bakalım ne oluyor? İnsanın aciz olduğu anlaşılıyor. İnşallah. Üşümekten donarsın yani.
Ya işte mesela insan temizlenmediği zaman mesela olmuyor. İşte hani sabah kalkıyoruz işte dişimizi fırçalıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, banyo yapıyoruz, saçımızı başımızı düzeltiyoruz. Yapmasak mesela paspal, kötü bir görüntü ortaya çıkacak. Bunları yapmasak mesela birkaç ay sonra kendimizi aynada bile tanımayız yani.
Bir de Müslüman
herkes için temizli, geçerli bu yani.
Bakımlı olmalıdır yani. Evet. Esas gerçek Müslüman bir insan bakımlı olacak, temiz olacak. En şık olacak inşallah.
Vakitleri çıkardığımızda zaten hayatta vakit kalmıyor değil mi? O çok az bir şey kalıyor. Uykuyu çıkar, yemeği al. İşte bakımı al. Tabii. Bakıma kaç saat vakit ayrılıyor?
Tabii. Yaşamıyor, bir şey kalıyor.
Çok az bir süre kalıyor.
Süreç kalmıyor. Bir, belli bir zaman
yaşıyor. Bebek gibi kendine bakıyor bütün gün insan. Temizliyor, yediriyor, içiriyor, yine uyutuyor. Temizliyor, yine uyutuyor. Ertesi gün yine başlıyor baştan böyle.
Her gün aynısı devam.
Tabii. Evet, yani çok az bir zaman var hakikaten. Evet. Allah yolunda fikri mücadele için.
İnşallah.
O az zamanı iyi değerlendirmek lazım. Evet. Allah'ı anarak hep bu çok önemli.
İnşallah.
Gece gündüz Allah'ı zikrederler diyor Müslümanlar için inşallah.
Slide'la devam edelim. Bir de bunun nasıl bizim acizliğimizi ortaya koyan bir başka özellikle evet. de daha devam edelim. Bu gerçekten çok mucizevi bir şey. Kara topraktan çıkan bir gül tertemiz kokarken insanın bakım yapmadığı takdirde vücudunda oluşan kokunun dayanılmaz olması, özellikle kibirli ve kendini beğenmiş insanların üzerinde düşünerek ibret almaları gereken bir durumdur. Gerçekten de öyle yani. Gül mesela mis gibi kokuyor. Maşallah. Toprağın altından
kara,
çıkıyor.
Kara pis toprak değil mi? Yani topraktan
normalde
çıkıyor.
Biz toprağı o şekilde hani toprak üstümüze örtülmüş olsa koku olur. Mesela aynen çok öyle. Çekilmez bir dayanılmaz bir
i̇nsan
koku olacaktır.
Tabii.
Ve çürür dediği gibi Önder hocam da. Gerçekten de insan bunu görüyor yani. O yüzden kibir yapmanın, böbürlenmenin, kendini hani çok yüksek yerlerde görmenin bir
topraktan
anlamı.
Topraktan çok güzel şeyler de çıkıyor insanların beslenmesi için. Mesela domates çıkıyor, mis gibi kokuyor, çok tatlı, çok güzel, tertemiz yani. Doğru. Aynı şekilde karpuz aynı şekilde çıkıyor. O da tertemiz. Tabii. Tamamen aslında paket, normalde
paketin var yani.
Şeylerin tap içinde taze, çıkıyor. Tabii taptaze ve mis gibi oluyor insanlar için.
Ve paketlenmiş olarak yani tabii, paket maşallah. Olarak görüyoruz biz bunu işte maşallah. Karpuz, portakal diyorsunuz mesela bir zırhı var kendine göre tabii. Ama içindeki hiçbir şekilde bozulmaya gitmiyor. Ona bakarsan bizim de mesela derimiz var kendi zırhımız gibi gördüğümüz. Fakat toprağın altında öyle olsak içimiz dışımız her yerimiz çürür mesela hiçbir tabii, şekilde tabii. Bunun muhafazası mümkün doğru. değil. İşte Allah bize burada acizliğimizi gösteriyor. Biz böyle de olmayabilirdik. Mesela biz hiç uyumayabilirdik. Hiç temizlenmeye ihtiyaç duymayabilirdik.
Tabii.
Keza ahirette Allah zaten hani uykunun olmayacağını da söylüyor. İnşallah. Uykusuzluğun, insanın yorulma hissinin olmayacağı. İnşallah. O sadece dünya hayatının acizliği. İnsana hani gösterdiği bir güzellik Allah'ın. Öyle olduğunu da söylüyor. Öyle de olabilirdi. Ama işte bu şekilde de biz acizliğimizi fark ediyoruz. Yani o zaman işte insanın kendini kibirlenmesinin, böbürlenmesinin ve kendini böyle çok farklı yerlerde görmesinin çok güzel engelini sağlamış oluyor bu acizliklerde. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tarık hocam nasıl başlamak istersin?
Ben biraz hocamızın derin düşünmek konusuyla ilgili röportajlarda anlattığı kısımlardan biraz okumak istiyorum. Bölüm bölüm okuyacağım. Şimdi hocamız önceki bir röportajda demişti ki ölüm tabii çok az düşünülüyor. Halbuki ölüm insanın hem mütevazi olmasını sağlar hem de Allah'tan korkmasını sağlar. Derin düşünmesini sağlar. Gerçekten ölümü düşünen insan daha derinleşiyor. Daha böyle evet. daha dindar yapılı, Allah'a daha yakın, daha samimi oluyor. Evet. Derin düşünmesini sağlar. Egoistlikten, bencillikten kurtulmasını sağlar. Makul, dengeli olmasına vesile olur. Gerçekten ölümü düşünen insan değil mi? Hep böyle daha dengeli, daha makul, daha efendi, aklı başında oluyor. Ölümü az düşünüp iyi olacağını düşünmek olmaz. O düşünce kalktı mı, yani ölümü düşünmek azaldığı zaman, kalktığı zaman egoistlik, bencillik gelişiyor. Niye? Çünkü ölümü düşünmeyince insan bu dünyayı düşünüyor. Yani bu dünya sadece tek burası var. O zaman burası için yaşayayım. Yani bencil olayım, egoist olayım diyor insan. Hocamız da bundan bahsetmiş. O düşünce kalktı mı egoistlik, bencillik gelişiyor. Ama öbür türlü cömert olursun, sevecen olursun, dostlarını ararsın, dünyaya hırsın olmaz, sıcakkanlı olursun, mütevazi olursun. Bütün güzel ahlak değil mi? Bütün güzel ahlak unsurları, hani cömertlik, sevgi, vefa, merhamet hepsi ne zaman ölümü düşünürsen hepsi insanda gelişiyor. Ne kadar daha Allah'a yakın, daha samimi olursan da bu ahlak daha çok gelişiyor. Maşallah hocamız da bunu çok güzel anlatmış. Kelime kelime çok güzel olmuş. Manevi yönler olmadığı mı? Zaten dünyada da bir şey kalmıyor. Sevgi yoksa, dostluk yoksa, kardeşlik yoksa, affedicilik yoksa, sabır yoksa hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten de öyle. Bir insanı düşünseniz hani bir insan var. Sevgisi yok, dostluğu yok, saygısı yok, sabrediciliği yok, affediciliği yok. O insanla kim muhatap olmak ister? Kimse. Bu insan nasıl böyle oluyor? Egoist, bencil olunca. Niçin egoist, bencil oluyor? Ölümü düşünmediği için. Demek ki insan ölümü düşünürse egoist olmuyor ve güzel ahlaka da sahip oluyor. O yüzden demek ki ölümü düşünmek çok güzel.
Tabii.
Çok evet. derin oluyor maşallah. Evet. Devam ediyorum. Sabır olmazsa dostluğun devam etmesi mümkün değil. Sevginin devam etmesi mümkün değil. Demek ki Müslüman çok sabırlı oluyor. Çünkü hani zaten günlük hayatta birçok şeyler oluyor. Sabırlı olup bu şekilde hem kardeşliğin, sevginin, değil mi? Hani Allah diyor ya iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk olsun diyor. Tabii ki sorunlar oluyor ama topluluk hani olması gerekiyor ya, orada çıkan sorunlarda da sabredicilikle her türlü sorunun önüne geçilmiş oluyor. Yani demek ki insan her şeyden öte ilk yapması gereken ölümü düşünmek oluyor. Evet. Ne zaman ki ölümü düşündüğü zaman hem kendisi için hayat çok kolay oluyor. Çünkü bu dünyaya bağlanmamış oluyor. Bu dünya için yaşamamış oluyor. Hem dünya için yaşıyor ama asıl hedefi ahiret olmuş oluyor. Hem kendi ahlakı güzelleşiyor hem de etrafı da çok rahatlatıyor. Etraftaki insanların da ona karşı sevgisi, saygısı, değil mi? Merhameti çok artıyor. İnsan ne zaman daha çok Allah'a yakın olduğu zaman daha derin oluyor maşallah. Yine ben hocamızın okuyorum derin düşünmekle ilgili anlattıklarından. Düşünmek çok önemli bir ibadettir. İnsanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Tamam, çok güzel ama düşünmek çok önemli bir ibadet. Düşünmenin içinde o kadar çok hikmet, o kadar çok derinlik var ki. Mesela ne diyor Cenab-ı Allah? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar yine de o sözü Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Demek ki Kur'an'ı düşünmek var, bir de gereği gibi düşünmek var. Yani gerektiği şekilde derin derin, ince ince düşünerek. Yoksa onlara geçmişte atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? İçten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez. Demek ki içten Allah'a, derin düşünmek içten Allah'a yönelerek oluyor inşallah. Allah da söylüyor, içten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez diyor. Ancak içten Allah'a yöneldiyse insan öğüt alıp düşünür. Yani demek ki içten Allah'a yönelince insan derinleşebiliyor. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alınıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Yani bela geldikten sonra, ölüm geldikten sonra düşünmenin bir anlamı yok. Zaten bela geldikten sonra, değil mi, düşünecek olay olmuş oluyor zaten. Allah'ın şefkat tokadı gelmiş oluyor. Ondan önce düşünmek akıllıca olan. Yani bir konu olmadan önce düşünmek akıllıca olan. Daha önce düşünmeniz gerekir diyor Allah. Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Demek ki çok derin düşünmemiz gerekiyor. Müslüman çok derin düşünecek. Bir daha okuyorum. Müslüman çok derin düşünecek. Beyni çok gelişecek. İnce ince tefekkür edecek. Kur'an ayetlerini ince ince düşünecek. Allah o zaman akıl oluştururum diyor. Demek ki Allah hani Kur'an ayetleri üzerinde ince ince tek tek detaylı düşünmemizi istiyor ve ancak o zaman akıl oluştururum diyor ki hani Allah başka bir ayette de söylüyor, kovulmuş şeytan Allah'sınız. Kim Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsa ona kendinden bir nur ve anlayış verir diyor. Kendinden bir nur ve akıl verir diyor. Demek ki Allah'tan gereği gibi korkup sakındığında Allah sana akıl veriyor. Maşallah. Bu çok önemli yani, maşallah.
Dünyadaki imtihan gereği o da sebebe bağlı, o da çabaya bağlı.
Aynen öyle.
Yani o konuda çaba gösterildiğinde Allah onun sonucunda tabii o fiili duası oluyor. İnşallah. Müslüman içten de duasını yapıyor. Sözlü olarak duasını da yapıyor. Allah ona vesile kılarak akıla o zaman veriyor. Değil mi? Hocamız onu belirtmiş.
Maşallah.
Allah birçok ayette dikkat edin diye buyuruyor. Yani evet. Dikkatli olma onun bir çabası olmuş oluyor işte. Müminin İnşallah. Çabasını göstermiş oluyor o konuda.
İnşallah. Yani sürekli olarak Allah'ın sonsuz varlığını, dünya hayatının geçiciliğini, iman hakikatlerini, Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu sürekli düşünmesi gerekiyor. Yani biraz önce anlattığımız konu hakikaten çok önemli. Hani dedik ya, rüyadaki sebeplere şaşırmıyor insan. O anki görüntüye şaşırmıyor. Hiç ilk defa karşılaştığı görüntüler insanlar olabiliyor. Çok doğal geliyor. Veya çocukluğunu görüyor. Çok doğal geliyor. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Yani dünya hayatında da, rüyada da, yani bu gerçek dediğimiz hayatta da her şeyi Allah yaratıyor. Ve o an yaşadıkların sana çok normal geliyor. Yani böyle bir sebepler silsilesi var. O mantık örgüsü farklı rüyayla gerçek dediğimizin. Fakat her şeyin yaratıcısı olan Allah. Çünkü insan rüyada ben yaptım, oldu, ben oraya gittim diyebilir mi? Evet. Sen yatan da yatıyorsun zaten. Sen hiçbir şey yapabilmeye gücün yok. Hı hı. Ama yürüyor, koşuyor, araba kullanıyor mesela. Araba yok. Ama o ayakta da değil. Yatakta yatarken normal arabayla seyahat ediyor. Rüzgarı hissediyor. Kapıyı açıyor, kapatıyor. Kapının sesini duyuyor. İnşallah. Kapı tokmağını hissediyor.
Tabii, inşallah.
Değil mi? Bunları ben meydana getirdim, ben yaptım diyebilir mi insan? Zaten sen zaten yatıyorsun yani. Hiç öyle bir şeyin yok. Senin öyle bir gücün yok yani böyle. Dünya hayatı da böyle.
İnşallah.
Her şeyi Allah yaratıyor inşallah.
İnşallah.
Allah bundan bizim farkında olmamızı istiyor. Yani Allah'ın gücüyle her şeyi kuşatıp i̇nşallah. Sardığını inşallah, inşallah farkında olmamızı istiyor. Emir bunların arasında durmaksızın iner diyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Sizin Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını, sardığını bilip öğrenmeniz için diyor Allah.
İnşallah.
Her şeyi Allah yapıyor inşallah.
İnsan bir şey yapamaz evet. inşallah. Allah dilemeden insanlar
dileyemezsiniz diyor. Bu kadar. Yani
biz onun farkında olacağız. Sonsuz güç sahibi, sonsuz merhamet, sonsuz akıl sahibi bir yaratıcımız var. Elhamdülillah. İnşallah. Ya Allah'ın varlığıyla güzel her şey.
İnşallah.
Yani mesela materyalistlerin, darwinistlerin diyorlar yani Allah'ın varlığını kabul etmek istemiyorlar. Ne kadar kötü. Ölüm var, yok olmak var bir, bu yani bu mantığa göre. Yok olacaksın. Bütün her şeyin altında eziliyorsun. Sen ne karar vereceksin yani? O mu doğru, bu mu? Ya onu kaybedersem korkular başlıyor. Hayat tam bir kabusa dönüyor. Bir de zaten ölümden korkuyor. Ölümle de her şeyin yok olacağına inanırsa yani ne kadar acı bir azap.
İnşallah.
Ve yanlış tabii ki.
Bir daha dünyada olmayacağını düşünüyor. Yani bir İnşallah. Daha hiçbir şey olmayacağını düşündüğü için o korkuya kapılıyor aslında. Müslüman insan o korkuya kapılmıyor. Çünkü ahiret hayatının olduğunu bildiği için, Allah ve peygambere daha yakın olacağını bildiği için aslında bir sevinç olarak
tabii,
görüyor.
Tabii her şey Allah'la muhteşem yani. Maşallah. İnsan sonsuz hayata göre değil mi? Nefsi ona göre yaratılmış. Sonsuz hayat istiyor. Sonsuz hayat var. Ve Allah çok sonsuz merhamet sahibi, sonsuz adalet sahibi, sonsuz şefkat sahibi sana mükemmel bir kader yaratmış böyle. Ve sonsuz hayatını yaratıp bitirmiş.
Maşallah.
Yani o kadar bir güzellik ki böyle muhteşem bir güzellik ki.
Maşallah.
Allah'ın varlığı, Allah'ın sonsuz sevgisi, şefkati. Ya bu insan yani her şey Allah'la güzel. Bunun farkında olmalı.
Tamam.
Ve çok rahatlıyor o zaman. Mesela diyor ya peygamber diyor zincirlerinizi kaldırıyor diyor. İşte bu oluyor. Hazreti Mehdi ile de böyle oluyor inşallah. Aynı zamanda da değil mi? Hazreti Mehdi ile bütün bu korkular, din dışı düşünceler, o onun altındaki ezilme, o kabus ortadan kalkıyor. Bakın diyor ki hadiste peygamberimiz. Mehdi'nin kendisine sığınanlar için aman olduğunu bildiriyor peygamberimiz. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. De ki ey emiril müminin bu Hazreti Mehdi kimdendir? Buyurdu ki beni Haşim'dendir. Arapların yüce dağının zirvesinden. Diyor ki bakın peygamberimiz. O öyle bir denizdir ki o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sonsuz gelişebilir. Yani Hazreti Mehdi ile birlikte o kadar mükemmellik oluyor ki böyle her şeyde. Sığınanlar için tam bir aman oluyor. Kendisine sığınanlar için amandır diyor. Onun varlığı, Hazreti Mehdi'nin varlığı Allah'ın bir lütfu inşallah ve güzel ahlak hakim oluyor. Bütün o zincirler kalkıyor. Din aslına dönüyor mesela değil mi? Bu hurafeler, yani dinin yaşanması hurafelerle imkansız hale getirilmiş. Tam şeytani bir sistem, münafıklık sistemi. Mesela onu kaldırıyor. Allah din çok kolaydır diyor.
İnşallah.
Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler diyor.
İnşallah.
Herkes rahatlıyor. Sanat oluyor, bilim oluyor, sevgi oluyor, şefkat oluyor, fikir özgürlüğü oluyor, gerçek demokrasi oluyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ben bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Sen demin dedin ya, bu görüntü ve madde konusu. Kardeşlerimiz ne kadar hani demin de derin düşünmenin öneminden bahsettik. Bu çok önemli bir konu, görüntü ve madde konusu. Ne kadar derin düşünürlerse bu konunun o kadar önemli olduğunu ve hayatı çok keskin hatlarla değiştireceğini fark edecekler inşallah. Yine hocamızın bir örneği var demişti ki uzun zaman önce yıllar evvel. Hani iman bir yay gibi de demişti. Onu sürekli olarak gergin yani. Tutmak gerekir. Ne zaman ki birazcık hani böyle boşlarsanız hemen gerisin geriye gider demişti. Gerçekten de öyle sürekli düşünüp Allah'ı hatırlamak ve Allah'ı akıllı tutup zikretmek gerekiyor.
İnşallah.
Yine zaten röportajda da söylemiş hocamız konuyla ilgili. Düşünmedin mi akıl gider, bambaşka bir insan meydana gelir, Allah esirgesin. Gerçekten de düşünmedin mi insan, sokaktaki değil mi? Hani kedi köpekten farkı kalmaz Allah korusun. Hani öyle insanlar da var, biliyoruz yani. Hani böyle düşünmeyen, değil mi? Öyle ruhu olmayan insanlar da var. Biliyoruz. Ben hocamızın bu konuyla ilgili hazırlattığı bir web site var. Derin düşünmek, derindüşünmek.com diye. Burada görebiliyor izleyenlerimiz. Hani şu an görüyorlar. Büyüden kurtulmanın yolu düşünmek. Derin düşünmek. İşte bölümler var burada. İnsanlar genelde neler düşünürler? Düşünmeyi engelleyen nedenler nelerdir? Üzerinde düşünülmesi gerekenler. Kur'an ayetleri üzerinde düşünmek. Demin konuşmuştuk. Hastalıkların ardındaki gizli hikmetler. Değil mi? Kur'an'da dua.com ve diğer web sitelerinin tanıtımları. Hocamızın hazırlattığı bu siteden de bizim burada anlattığımız bütün konuları inşallah kardeşlerimiz daha detaylı olarak ulaşabilir. Kur'an ayetlerinde de, Kur'an'da geçen, düşünmekle ilgili geçen ayetlere de buradan ulaşabilirler inşallah. Gerçekten çok önemli.
İnşallah. O dikkati değil mi? Ayakta tutmaktan bahsettin. Sürekli müminin derin düşünmesi. Bakın peygamberlerin de en büyük özelliklerinden birisi bu. Allah çeşitli ayetlerde bildiriyor. Sad suresinin 17. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o her tutum ve davranışında Allah'a yönelen biriydi. yaptığı her işte, her ilgilendiği konuda Allah'a yönelip dönüyor.
Maşallah. Evet.
Maşallah. Değil mi? Bunu peygamberlerin hayatında görüyoruz. Bakın yine Sad suresinin 30. ayeti. O ne güzel kuldu. Yine Hazreti Davut için söylüyor. Allah bildiriyor. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen biriydi. Ve yine Sad suresinin 44. ayetinde gerçekten biz onu sabredici bulduk. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelik dönen biriydi. Peygamberler de Hazreti İbrahim için de bildiriyor Allah. İnşallah tüm peygamberler de sürekli zaten hayatlarının amacı o. Yani hayatlarında her şeyi Allah rızası için yapıyorlar. İnşallah Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorlar. Allah'ın rızasını. Tüm hayatlarında bunu görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman Allah ile irtibatını koparmıyor. Değil mi? Allah ile bağlantısını koparmıyor. Sürekli Allah'a yönelik dönüyor. Her olayda hayır görüyor. Mesela Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Sıkıştı gibi gözüküyor, değil mi? Durum olarak. Ama Rabbim benimle beraberdir diyor. Maşallah. Tüm peygamberlerin hayatında bunu görüyoruz. Bu da müminlerin işte örnek alması gereken bir tutum ve davranış.
Maşallah.
Müslümanın örnek alması gerekiyor. Allah Kur'an'da bu amaçla bildiriyor. Amaçlarından biri de bu inşallah. O yüzden Müslümanın da her zaman Allah'a yönelik dönen biri olması gerekiyor. Ne zaman? Mesela zorluk anında. Değil mi? Mesela münafıkların uğraşmasından bahsediyoruz mümin topluluğa. Yani münafık müminlerin arasından çıktıktan sonra, mümin cemaatinden çıktıktan sonra uğraşmaya başlıyor. İşte bu müminin Allah'a yönelik dönmesi için, değil mi? Sabretmesi için gereken bir ortam.
İnşallah.
İnşallah. Fikri mücadele yapması gerekiyor Müslümanın. Burada başına gelen zorluklar oluyor. Değil mi? Mesela faaliyetini engellemeye çalışıyor iman etmeyenler ya da münafıklar. Hastalık anı geliyor. Hastalıkta da çok ağır hastalıklar var ve müminlerin başına da gelebiliyor. Değil mi? Hazreti Eyyub'e Kur'an'da dikkat çekiliyor inşallah. Bu konuda bir rahatsızlığı var. Ve çok ağır bir hastalık anladığımız kadarıyla. Müslüman bu durumda da tamamen Allah'a yönelip dönüyor.
İnşallah.
Hastalığın her anında.
Maşallah.
Dolayısıyla en sonunda Allah cenneti nasip ediyor Müslümana inşallah.
İnşallah.
Bu güzel ahlakın karşılığında. Çünkü, hayatlarında her zaman Allah'a yönelip döndükleri için. İnşallah.
Çünkü Müslüman hastalığı Allah'ın verdiğini veriyor ve evet, şifasının da tekrar Allah'ın vereceğini bildiği için o şekilde davranıyor inşallah. Çünkü kalpler sadece Allah'ı anmakla mutlu olduğunu biliyor Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ben hocam bir konudan bahsetmek istiyorum. Demin hani konuştuk Müslümanın nasıl düşünmesi gerektiği, nasıl iman etmesi gerektiği konusundan, düşünmesi gerektiği konusundan. Bir de bunun tam tersini düşünmek lazım. Şimdi hurafeci hocalar var biliyorsunuz işte hani böyle. Onlar da çıkıp diyorlar ki Müslüman çok düşünmesine gerek yok. Koca karı imanıyla iman etsin diyorlar. Ama Allah Kur'an'da tam tersini söylüyor. Onunla ilgili de mesela ben biraz okumak istiyorum. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği üzerinde düşünülmesi gereken konular. Mesela Allah sürekli olarak Müslümanların Kur'an'da düşünmesi yönünde belirtmiş. Allah mesela Allah göğün yaratılışı üzerine düşünmeyi emreder. Bununla ilgili çok ayetler var. Bir tanesi Yusuf suresi 105. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerlerinden geçerler de onun sırtlarını dönüp giderler. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Bir başka konu Müslümanların hani hep düşündüğü Allah suyun yaratılışını ve denizlerdeki özelliklerini düşünmemizi ister. Demek ki Allah hep Müslümanların düşünmesini, hep bir akletmesini ince ince derin derin imanı düşünmelerini istiyor. Yine Allah başka Allah bitkiler, meyveler ve ürünler üzerinde düşünmemizi ister. Bununla ilgili de birçok ayet var. Ben uzun uzun hepsini okursam çok vakitimizi alacak. Ama bölüm bölüm anlatıyorum. Allah dağların yaratılışı hakkında düşünmemizi ister. Yine mesela Mürselat suresi 27'de ve onda sabit yüksek dağlar var etmedik mi? Size tatlı su içirmedik mi diyor.
Maşallah.
Maşallah. Yine Allah gecenin ve gündüzün yaratılışı üzerinde düşünmemizi ister. Demek ki Allah hep Müslümanın düşünmesini istiyor. Allah güneşin, ayın, yıldızların yaratılışı üzerinde düşünmemizi ister.
Evet, maşallah. Allah mesela işte o güneş, ay çok mükemmel bir şey ya. Yani güneş biraz uzak olsa dünya donuyor.
Tabii.
Biraz yakın olsa yaşanmaz bir hayat olacak,
evet,
dünyada. Ama tam olması gerektiği şekilde dönüyor ve dönüş hızıyla.
Tabii.
Bir de dünyanın dönüş hızı var. Onların hepsini hesaplı bir şekilde, atmosferin 7 katmanı var. Bunların hepsi bizleri koruyor. Yaşamamız evet, için uygun ortam sağlıyor. Maşallah.
Yani öyle hassas değil ki. Her 27 kilometrede bir Bakın koskoca dünya, kentrilyonlarca, 10 üzeri 24 ton mu öyle bir ağırlığı olduğunu düşünüyor bilim adamları. 24 tane sıfırlı bir sayı kadar ton. Tabii. Böyle aklın kavramasının ötesinde. Uzayda hareket ediyor ve toplam hızımız 950 bin kilometre. Yani Samanyolu galaksisiyle birlikte. Güneşin etrafında 108 bin kilometrelik bir hızla dönüyor. Her 27 kilometrede bir 3 milimetre sapıyor. Yani bu aklın kavramasının ötesinde bir şey.
Tabii, büyük bir denge
yani,
var.
Hangi bilim adamını toplayın siz, bir doğru çizgi çizdiğin, 27 kilometrelik bir çizgi ve bu 3 milimetre sapacak yani böyle. Yani başlangıçla sonuna geldiğindeki aradaki fark 3 milimetre kadar olacak sadece. Evet. Yani o böyle dost doğru gidip en son anda 3 milimetre sapmıyor. Başladığı yerden gidene kadar yani evet. Tam böyle mikron sapıyor koskoca bakın 10 üzeri 24 kentrilyonluk artık tonluk dünya. Ve 3 milimetre oluyor bu. Bu diyorlar 2.8 milimetre olsa kalkıyor güneşin içine giriyor. İşte 3.2 milimetre olsa uzaya fırlıyor. Hayat olmuyor.
Savrulup gidiyor uzaya.
Ve 4.6 milyar yıldır dönüyor böyle bu şekilde.
Maşallah.
Ve hep 3 milimetre sapıyor. Ya insan düşünmez mi evet. O zaman? Yani kim evet. Yapıyor bunu? Bir de uzay boşluğunda bu. Yani birbirine bağlı değil. Mesela siz havada. Hiçbir maddeyi başka bir maddenin etrafında birbirine bağ olmadan, iple bağlamadan veya bir şeyle bağlamadan çeviremezsiniz. Olmaz yani mümkün değil. Çıkıp uzayda çıkıp denese yapamaz yani bunu. Evet. Ama bu güneşin etrafında böyle. Hiç çıkmıyor yörüngesinden. Hep 3 milimetre sapıyor. Ya kardeşim kim yapıyor bunu? Ve sonsuz güç sahibi bir varlık değil mi inşallah? Ve 900 bin kilometrede bütün galaksi hareket ediyor. Yani hep birlikte o şekilde gidiyorlar.
Evet inşallah.
Bir de kendi etrafında dönüyor ayrıca. Ha, bir de o var.
İnşallah.
Yani.
Bir de şöyle bir örnek var. O geçen videosu da vardı. Hatta videosu hazırsa ona gösterebiliriz. Bir galaksinin içerisinden geçiyor. Yani içinde binlerce yıldız ve gezegen olan, asteroid olan galaksiyle diğer galaksi iç içe gelip geçiyor. Bir tanesi de çarpmıyor.
Çok acayip.
Yani mesela anlattığın gibi 3 milimetrelik bir yörüngedeki hassasiyetin mikron düzeyinde sapmasının felaketle sonuçlarından bahsediyoruz. Her birinin yörüngesi çok hassas. Bir de bu yörüngelerin vakti ve zamana o kadar hassas ki mesela az biraz daha hızlı olsa galaksiden geçerken diğerine çarpacak.
Muhakkak tabii ki.
Onun da ona çarpmayacak şekilde ve kendi işlerindeki düzen bozulmayacak şekilde trilyonlarca parçacığın düzeninden bahsediyoruz.
Maşallah.
Bu kudret ve güç bize Allah'ın tecellisinin bir göstergesi.
Maşallah.
İnşallah.
Şimdi mesela şimdi bilim adamlarında bunu bilenler var. Değil mi? Yani Big Bang'i bütün dünya biliyor. İşte bu astronomiyi biliyor. Milimetrik dengeleri biliyor. Adam bunu inkar ediyor. Bu bir iman hakikati. Tam bir kepazelik. Ya vay canına diyor ya. 3 milimetre sapıyor diyor ya. Tesadüfün işine bak diyor. Ne tesadüf diyor. Buraya dönüyor. Hücrenin içindeki aklı görüyor. O proteinlerin muhteşem aklını böyle. Protein aklı değil tabii. Allah'ın dilemesiyle o akıllı davranıyorlar öyle. İnsandan daha üstün. Vay canına ya diyor. Çıkıyor böyle o David Attenborough. National Geography'ye falan çıkıyor böyle. Ya diyor tesadüfün işine bak diyor. Nasıl da tesadüfen olmuş diyor ya. Olacak iş değil diyor böyle. Yani atmanın sınırı yok ya böyle. Şimdi bakın evet.
Söylemesi o şekilde yani. O içten inanmadığı çok belli ona.
Tabii.
Sanmıyorsun. Evet.
Mesela ama bilimi inkar ediyorlar bunlar. Yok, yani bak Darwinistler bilimi inkar ederler. Bu çok önemli. Materyalistler bilimi inkar ederler. Bak şimdi Celal Şengör'ü televizyonda bütün Türkiye'nin gözü önünde tamam mı? Big Bang'i kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor biliyor musunuz? Şundan yani siz biliyorsunuz da niye şunun için kabul etmiyor? Çünkü yaratılışı ispatlıyor. Yani yaratılışı kabul etmemek için bilimi reddediyorlar. Bakın ne diyor?
Bu deyilenler hepsi doğrudur. Yaratılış olduğuna ben inanmıyorum ama burada...
Tamam inanabilir. Yani insan inanmayabilir. Yani kimse inanmaya zorlanamaz diyor Allah. Yani dinde zorlama yoktur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ama bilimi inkar ediyor. Yani Darwinistleri kimse bilim adamı gözüyle bakmasın. Film adamı gözüyle bakabilir. Pagan rahibi bunlar. Yani bu mesela profesör yazması isminin önünde hiçbir şey ifade etmez. Dawkins, hepsi pagan rahibi bunların. Yani bir pagan dininin rahipleri bunlar.
Evet.
Rahip kıyafeti giysin pagan rahibi. Kimse bir şey demez. Sokakta öyle gezsinler falan. Bu önemli değil. Ama üniversitede bunlara ders verdirmemek lazım. Veya verecekse de karşı delili ispatını mutlaka anlatasın. Bakın şimdi devam ediyor.
Patlattık işini bakın şunu arz edeyim. Patlattık hikayesi bugün bir Big Bang teorisi var. Bu bir teori. Çünkü biz evrimde
bakın işte Big Bang'i kabul etmek istemiyor. Halbuki Big Bang Allah'ın yarattığı gösteriyor. Çünkü net bugün bütün bilim adamları kabul ediyor. Neden? Delilleri var çünkü. Çok açık. Evrim bir teori, evrim teori falan değil. Oradaki şahıs da bilmiyor zaten. Haberi yok. Darwinizm bir pagan dili ya, bir yalan yani. Çünkü bilim reddediyor zaten Darwinizmi. Big Bang ispatlanmış. Delilleri var. Ama kabul etmiyorum ben diyor. Çünkü kabul ederse Allah'a inanmış olacak ama bilimsel delilleri kabul et. Ben bilimi kabul etmiyorum diyor. Tamam yani diyecek bir şey yok. Ama bunun bilinmesine falan... İşte hocamız bunu ortaya çıkardı. Zaten o günden beri televizyona çıkmıyor bir daha.
Bir de bütün herkes, bütün dünya Big Bang'i kabul etti.
Aynen.
Ama Celal Şengör etmedi. Olsun. Kim takar Celal Şengör'ü yani? İster kabul etsin, ister etmesin. Ya. Yani o kale alınacak birisi değil de. Evet. Örnek yani. Evet. Örnek olarak gösteriyoruz tabii. Yoksa yani, genetik bilmiyor, moleküler biyoloji bilmiyor, astronomi bilmiyor, fizik bilmiyor, tabii. Paleontoloji bilmiyor, biyoloji bilmiyor.
Önceki açıklamalarında...
bilmiyor. Adam ne yapsın yani?
Önceki açıklamalarında da maymunların otlar yukarıda duruyormuş, ayağa kalktılar ve insan oldular diye bu kadar hani... Hiç ne bilimsel bir açıklama, tamamen kafasından uydurma yapmış oldu, attığı tamamen bir tabii. Açıklama yaptı yani.
Ama ilginç olan bunlar bir zamanlar hava atıyorlardı böyle 20 sene, 30 sene önce, 35 sene önce. Böyle bu tipler böyle insanlar da bir şey zannediyordu onu böyle hani halkı küçümseyen, evet. Entel görünmeye çalışan böyle, kendini insanların ilerisinde gibi tanıtan böyle, diyalektik, miyalektik, yok DNA falan, DNA'yı falan böyle. Sonra bir hocamız çıktı, bir deşifre etti bunları bilimsel olarak böyle. Tam bir kepazelik çıktı altından yani böyle. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Her söyledikleri yanlışmış. İnşallah.
Çok acayip tabii. Ben okuyordum hocam, demin de devam edeyim. Hani Allah derin düşünün, düşünün diyor ya çok ayette, çok farklı farklı yerlerde Kur'an'da. Allah rüzgarların yaratılışı üzerine düşünmemizi ister. Yine mesela Câsiye suresi 5'te kovulmuş şeytandan Allah'sınız ve rüzgarları belli bir düzen içinde yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. Demek ki Allah sürekli olarak düşünmemizi istiyor. Allah bal arısını düşünmemizi istiyor. Demek ki Müslüman hep düşünüyor. Allah insanın kendi bedeni üzerinde düşünmesini ister. Allah deve üzerinde düşünmemizi ister. Allah sivrisineği örnek verir. Örümceği, örümcek ağını, dünya hayatında üzerinde düşünülmesini Kur'an'da belirtiyor. Demek ki Müslüman koca karı imanıyla iman etmiyor. Demek ki Müslüman o hurafeci din adamları var ya, hani hurafeci münafık diniyetli bazı kişiler var, hani ismi geçenleri zaten tenzih ediyoruz, onlar değil. Ama bu tipte bir iman yok. Müslüman derin düşünerek iman ediyor. Müslüman hani böyledir deyip dönüp değil mi şey yapmıyor, arkasını gitmiyor. Evet. Tam anlamıyla iman ediyor. Allah da zaten bunu övüyor ve bunun böyle olması gerektiğini demin okuduğum hani farklı farklı konularda Allah çok kereler insanlara evet. Bunu tavsiye ediyor, mesela, öneriyor. Tavsiye ediyor değil mi? Allah affetsin. Böyle olmasını söylüyor Allah.
İnşallah. Mesela arılardan bir örnek verelim. Kraliçe arı zifaf uçuşuna çıkıyor. Bütün erkek arılar onun peşinden gidiyor. Bunu ömrüne bir kere yapıyor. Ve o bir kere çiftleşme sonucunda o erkek arılarla vücudunda yaklaşık 6 milyon tane sperm hücresi alıyor vücuduna. Ve onu 6 yıl, 7 yıl saklıyor. Çok müthiş bir hadise bu. 6-7 yıl canlı bir hücrenin, yani normalde kendi vücuduna ait olmayan, sonradan gelen bir hücrenin saklanabilmesi biyoloji bilme açısından çok büyük bir zorluk. Ama bunu arı, kraliçe arı çok iyi başarıyor Allah'ın izniyle. Sonra da onu günde 2000 tane olmak üzere harcıyor. Nasıl harcıyor? Arı kovanındaki, arı peteğinin içerisindeki yerlere birer birer bırakıyor. Günde evet. 2000 tane. Ve hepsini tek tek kontrol ediyor. Bırakmadan önce de. Burada müthiş bir hassasiyet var. Müthiş bir ilim ve teknoloji. Müthiş bir istikrar var bir de.
Bir de
yani sıkılma yok. Geri kalma yok. Eksiklik yok. Fazlalık yok. Bu Rabbimizin tecellisi.
Tabii. Bir de mesela orada hani diyoruz ya her gün 2000 tane bırakıyor. Ne kadarlık bir kovan olması gerektiğini demek ki önceden biliyor ve planlıyor. Yani hani anlık gelişen olaylar değil. Önceden bilinen, canlının bildiği olaylar maşallah. O da çok önemli. Yani orada kendi kendine yürüyen veya canlının kendi kendine aklettiği bir olay yok. Tamamen orada Allah'ın ona emretmesiyle, Allah'ın ona ilham etmesiyle yürüyen olaylar var maşallah.
Evet. Zaten hocam her yerde o düzeni görüyoruz değil mi? Ekosistemin, dünyadaki ekosistemde. Çünkü birçok canlı gerekiyor şimdi ekosistemin sağlanması için. Ve her birinin fonksiyonunu, işlevini sorunsuz olarak yerine getirmesi gerekiyor. Baktığımızda hepsi yerine getiriyor. Ya vücudundaki işlemlerin hepsi sorunsuz olarak meydana geliyor. Gerçekleşiyor. Mesela bir şey üretmesi gerekiyor. Oksijen üretmesi gerekiyor. O üretimi yapıyor.
İnşallah.
Azot üretmesi gerekiyor. Azot açığa çıkarması gerekiyor. Bakterilerin mesela. Onu yerine getiriyor. Hı hı. Yani her birinin tek bir akıl tarafından kontrol edildiği, yaratıldığı, Allah tarafından yaratıldığı çok açık zaten. Çok belli. Evrimcilerin hala yalanlarla ayakta tutmaya çalışmalarının amacı da Allah'a olan imansızlıkları, yani Allah'ı kabul etmedikleri için büyüklenmelerinden dolayı, ondan dolayı yalanlarla ayakta tutmaya çalışıyorlar hala. Yani materyalizm kaynaklı bir düşünce olduğu için. Ama bunu ne zamana kadar yapabildiler? Hocamız, değil mi? Faaliyetlerine başlayıncaya kadar yapabildiler. Allah'a şükür. Şu an sesleri böyle çok artık cılız çıkmaya başladı. Son birkaç program yaptılar işte. Orada da daha önce gösterdik söyledikleri şeylerin mantıksızlığını. Artık hiçbir açıklama getiremiyorlar. Yani önceden hani yalanlarla, farklı yalanlarla kandırmaya çalışıyorlardı. Şu an onları da söylemediklerini görüyoruz. Şu an sadece demagojiye dönmüş
bir
durumda.
Kaçıyorlar. Olay. Mesela evet, dün bahsettik yayındayken. Akın Hocam dün Boğaziçi'ndeki sempozyuma gitmişti, evrimcilerin vermiş olduğu. Orada mesela sorular soruyor. Ve evrimciler sorularda diyor ki telefonum çaldı diyor. Bir dakika diyor, bir dışarı çıkmam lazım. Bir dakika diyor, bir işim var, hemen geliyorum diyor. Birazdan ya geleceğim hocam, diye hep kaçıyorlar yani.
Hocamızın işte karşısında banyoya kaçıp kapıya gitmediler Habertürk stüdyolarında. Kaçmaca kovalmaca oynandı böyle. Hocamız geldiğinde odalarını kilitleyip banyoya saklandılar. Masanın altına saklandılar. Bakın evrimciler ne hale geliyor. Filmini izleyelim şimdi hep birlikte. İnternet yapıp koymuşlar bunu.
Siz bu uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak. Çünkü mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor, değil mi? Kablo kullanıyor, vesaire kullanıyor, vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor, tamam, doğru.
Tamam, doğadan geliyor.
Biz de annemiz olduğumuz ya.
sığınırız. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur diye buyuruyor Allah inşallah. Maşallah, hak geldi, batıl yok olucu inşallah. Mehdiyet döneminde yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Darwinizm yerle bir.
Maşallah.
Şeytanın
maşallah
kafası patladı. Darwinizmin beyni bilimsel olarak darmadağın oldu inşallah. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız diyor Allah. O da onun beynini darmadağın eder diyor.
Maşallah.
Yani bu Deccaliyet'in sisteminin beynini Darwinizm oluşturuyordu. Darmadağın oldu bilimsel delillerle. Allah razı olsun hocamızdan. Yaptığı çalışmalarla. Onun için kimi banyoya kaçıyor, kimi tuvalette şeyin altına saklanıyor falan. Böyle oldu Allah'ın izniyle.
Evet. İnşallah. Çünkü şey, hiç artık bilimsel dayanakları da yok. Zaten hiçbir zaman yoktu da. O zaman mesela eski zamanlarda bir de geçtiğimiz yıllarda teknoloji, bilim gelişmeden önce bu kadar çok da detaylı bilgiye sahip değildi. Tamam. O yüzden de hani çok fazla atma alanları genişti. Şu anda ise hiç öyle bir şansları kalmadı. Çünkü her şey açık ortada. İşte sorulara mesela hep kendi kafalarından uydurdukları cevapları veriyorlar. İşte çıkıyorlar mesela, soru soruluyor. Nasıl oldu diyor. İşte çıkıyor annem babam yaptı diyor. Birisi çıkıyor ben diyor ara geçiş formuyum diyor. Babam var, oğlum var, ben varım diyor. Öbürü çıkıyor.
Ya o ara geçiş formuyum diyor. O başka bir konu yani o. Para var şimdi. yani o çok uyanıklık yapıyor orada böyle. Ya diyor 10 trilyon diyor. Ben diyor başka ara geçiş formu yok diyor. Ben diyor ara geçiş formu desem diyor belki diyor hani parayı falan böyle ya. Biz işte ara geçiş formuyuz ya. Şu 10 trilyonu bir düzeltsek falan diye çıkacaktı. Osladı. o kadar da değil.
Bu delilleri zaten gösteriyorlar dediğimiz gibi. Evet. O yüzden artık bütün dünyada Allah'a inananların sayısı gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bu da Allah zaten söylüyor. Hani bir mücadeleyle mümkün olabileceğini, bir uğraş sonucunda olabileceğini de söylüyor. Bu da işte bu zamanda Allah nasip etti ve bu şekilde de şu anda Darwinizmin yıkıldığını, materyalizmin yerle bir olduğunu ve evrim inancının tamamen ortadan kalkacağının göstergeleri oldu bize. Çünkü şu anda yaşadığımız olaylar da bize net olarak bunları gösteriyor. İnşallah da tamamen İslam'ın hakim olduğu ve Allah'ın dininin bütün dünyada yaşandığı zamanı da hep İnşallah. Beraber göreceğiz.
Evet hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok detaylı olarak anlatıyor. Ahir zamanda oluşacak o güzel ortamı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle oluşacak altın çağı çok detaylı anlatıyor. Bakın hadis-i şerifi aktaralım. Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allah-u Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arz-ı nebetatı bitki yemiş çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır buyuruyor. Bakın diğer bir hadiste, o zaman yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hazreti Mehdi hazinelere çıkaracak buyuruyor. Değil mi? O dönem yaşanacak olan bolluğu, yani artık biz o dönemdeyiz inşallah. O dönem yaşanacak olan bolluğu Peygamberimiz detaylı olarak bildiriyor başka hadis-i şeriflerinde de. Mesela kimsenin birine mal verilmeye çalışacak, kabul etmeyecek. Çünkü ihtiyacı olmayacak. Yani ihtiyaç halinde olan bir kişinin bulunmayacağını bildiriyor Peygamberimiz mesela, yeryüzünde.
Mesela bu hadisi çok kez söyledik. Hocamız inşallah söyledi. Biz de onun öğrettiği şekilde biz de çokça söyledik. Ama bir dakika mesela insan düşünsün. Böyle bir ortam nasıl olur?
Evet.
Ya birisine bir şey vermek isteyeceksin. Birisi dedim, ihtiyaç arz eden Müslüman bir kardeşimiz olacak. Ona bir şey vermek isteyeceksin. Mesela yiyecek olabilir, giyecek olabilir. Yani ne ihtiyacı varsa. Barınak olabilir, hastalık olabilir, her türlü ihtiyacı olabilir. Benim ihtiyacım yok diyecek. Çünkü her ihtiyacı karşılanmış olacak.
Maşallah.
Böyle bir ortamın bir kere düşünelim. Yani dünyada şunu kime bir şey sorsak muhakkak bir şeye ihtiyaç var. Ya benim mesela şu eksik der, şu olsa iyi olur der. Her şey tam da mesela şu birazcık daha fazla olsa daha iyi olur der. Muhakkak kendi hayatında isteyeceği bir eksiklik bulabilir. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde her insan tam kanaat edecek, tam doyacak, tam ihtiyaçları karşılanacak. Çünkü Allah'ın rezzak sıfatı, Allah'ın inşallah bütün nimetleri bol bol vermesiyle yani yer diyor hazinelerin dışarı çıkartılıyor. İnşallah. Bu Allah'ın yaratmasında zaten bir sınır olmaz. Allah'ın gücü sonsuzdur. Öyle bir zamana gideceğiz. Bunun büyüklüğünü insan düşündüğü zaman ancak anlayabilir. Böyle bir ortama gideceğiz inşallah.
Bakın peygamberimiz diyor ki Hazreti Mehdi diyor bütün sorunlara çözüm olacaktır diyor insanların sorunlarına. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem maşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam imdada gelen ve feryad res'tir. Yani feryad res, feryad edenin yardımına koşan. Bütün dünya çapında feryad ediliyor değil mi? Afganistan'da, tabii. Irak'ta, Doğu Türkistan'da, her yerde, Somali'de. İmdada gelen ve feryad res'tir. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir diyor. Ve dünya mübarek de dünyada, yeryüzünde inşallah. Çünkü maşallah. Yani hiç şüphesiz bütün peygamberimizin bildirdiği alametlerin çok büyük çoğunluğu gerçekleşti. Said Nursi'nin söylediklerinin tamamına yakını gerçekleşti. Gerçekleşmeyenler de Hazreti İsa ile birlikte namaz kılması, Türk İslam Birliği'nin kurulması, değil mi? İslam'ın dünya hakimiyeti yani böyle inşallah. O döneme geldiğimizi gösteriyor. İnsanların da bildiği, tanıdığı birisi Hazreti Mehdi. Hadislerden onu anlıyoruz inşallah. Yani görüyorlar, televizyonlarda görüyorlar, pazarlarda gezer diyor. Onu görürler diyor. Pazar yani pazarı da tarif ediyor ayrıca peygamberimiz. Yani onun döneminde olan bir pazar gibi değil. Peygamberimiz dönemindeki gibi değil. Bin dükkanı olan pazarlar diyor.
Tabii.
İstanbul'u söylüyor. İstanbul'da bin dükkanı olan pazarlar nereleri var?
Alışveriş merkezi.
Değil mi? Ve herkes de bilir işte. Evet. İstinye Parkı var. Kanyonu var. İşte Ak Merkezi var. City'si var. Var da var. Yani onlar. Evet. O dönemde de yok hatta yani böyle bin dükkan olan bir pazar peygamberimiz döneminde yok ki. Yani onu bilmiyorlar. Kimse bilmiyor ama söylüyor peygamberimiz onu. Zamanı geldiğinde diyor, zamanında bildiriyor. 7000 yıldır diyor dünyanın ömrü. 5600 yılı geçmiştir diyor. 1400'de olur diyor bunlar diyor. 1400'de birlikte 1500'e kadar. Benim ümmetimin ömrü 1500 pek geçmeyecektir diyor inşallah. 8 tane de hadis ile zamanını bildiriyor. Yani şu an Hazreti Mehdi mesela saraylarda gezecektir diyor. İstanbul'daki saraylarda. İstanbul söylüyor. Konstantiniye diyor. Değil mi? Hangi Medine? Ya Resulallah dediklerinde. Medine'de altı şey olmadıkça kıyamet kopmaz dediğinde Medine'nin altıncısı da Medine'nin fethidir diyor. Manevi fethi. Hangi Medine ya Resulallah? Konstantiniye diye buyuruyor peygamberimiz inşallah. Saraylara girecektir diyor. Yani demek ki Hazreti Mehdi o zaman Çırağan Sarayı'na girecek. Topkapı Sarayı'na girecek. Dolmabahçe Sarayı'na girecek. İnsanlar görüp tanıyacak. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de söylüyor yani 100 sene sonra cemalini göreceksiniz diyor.
Evet.
2010 ile 2011 arasında 2011'i söylüyor. Yani insanlar Mehdi'yi dinliyorlar, izliyorlar. Hatta diyor peygamberimiz Hazreti Mehdi diyor Mehdiyeti en iyi anlatacak diyor. Yani Hazreti Mehdi'nin Aynul Hadra yeşil gözlerine baka baka geniş alınlı, kavisli kaşlı, sakalı yandan ince, kevseç, alttan meczup düzeltilmiş, peygamber soyundan olan geniş omuzlu. Mehdi'den Mehdiyet'i dinliyorlar. Şu an oluyor bu yani. Bu hadislere göre şu an gerçekleşiyor. Ve en iyi de o anlatıyor. Onu da fark edecekler insanlar. Yani en iyi anlatan Mehdi'dir ya da Mehdi en iyi anlatır inşallah. Çok detaylı olarak açıklayacak. Mesela tabii ki buna göre Hazreti Mehdi ile müjdelenin diyor. Mehdi de peygamberimizin bu emrine itaat edecektir. Mehdi'nin özelliklerini anlatacak, ne zaman çıkacağını anlatacak. Mesela Mehdi, demek ki Mehdi'nin fiziksel özelliklerini kendisi anlatacak. Ama hiçbir zaman Hazreti Mehdi, Mehdiyet'i niye anlıyorsun diye de itham edilemez. Haşa, kimse itham edemez de. Onun görevi zaten, çünkü Mehdiyet demek İttihad-ı İslam demektir. Ve Allah'ın emri farzdır. Mehdi de, Hazreti Mehdi hiçbir zaman ben Mehdi'yim diye çıkmaz. Emin olmaz çünkü Allah korkusu çok fazladır. Evet. Dolayısıyla anlatır. O özelliklerin kendi üzerine tecelli ettiğini bilir tabii Mehdi. Mesela sırtındaki beni tarif ediyor. Kendi Hazreti Mehdi sırtındaki beni bilecektir. Öyle bir ben olduğunu görecektir. Bacağındaki izi görecektir, beni görecektir. Yanağındaki benin incimsi yani deri renginden açık olduğunu görecektir. Tek kaş çatma çizgisi yeşil gözlü olduğunu görecektir. Orta boylu, geniş omuzlu olduğunu, geniş karınlı, geniş bacaklı bakacaktır. Adımlarını dışarı atarak yürüyor zaten. Hadiste tarif edildiği gibi. Benim soyumdan olacaktır diyor. Seyit olduğunu bilecektir. Kendi peygamber soyundan olduğunu, İstanbul'da faaliyet yaptığını, Darwinizmi, materyalizmi yerle bir ettiğini görecektir. Bütün alametleri görecektir ama hiçbir zaman ben Mehdi'yim diye de iddia etmeyecektir. Asla o şey. Mehdiyet demişti hocamız zaten. Mehdilik iddia değil, ispat makamıdır. Hatta şunu da söyledi hocamız. Yani Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ile namaz kıldığında Hazreti İsa bir peygamber, yani peygamber olarak gelmiyor. Yeni bir kitap getirmiyor ama vahiy alan bir peygamber olduğu için Hazreti Mehdi'ye sen Mehdi'sin der demişti. Ama buna inanmak farz değildir demişti. Ama o kadar net ki alametler, tabii insanlar da bilip tanıyacak yani. Hazreti İsa ile namaz kılıyor. Hazreti İsa'nın da imamlığa geçirdiği birisi ve dünyada İslam'ın hakimiyetine vesile olmuş. Türk İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olmuş. Ve bütün bu özellikler, sayılan fiziksel özellikler en ince detayına kadar üzerinde. İleri yaşlarda genç görünümlü olacaktır diyor. Cildi parlak, beni İsrail ricalinde diyor. Her şeyle tarif ediliyor inşallah. Az kardeşi diyor mesela, bir kardeşi olacağını anlıyoruz. Büyük bir şehirde doğup İstanbul'a geldiğini gençlik yıllarında 1980'de faaliyete başladığını ve Independent'ın patladığı gün o alev tarif ediliyor. Hadislerde o gece aydınlanması uyandıran. O günlerde İstanbul'a gelmiş olacak. Hepsi olacak. Hepsini görecek kendi üzerinde. Ama kendisi de asla ben Mehdi'yim diye emin olmayacaktır. Çünkü Allah korkusu çok fazladır. İnşallah. Ve Mehdi'yi en iyi o Mehdi'yi anlatacaktır. Dolayısıyla insanlar Mehdi'ye sen niye Mehdi'yi anlıyorsun diyemez. O zaten Allah'ın emriyle hareket ediyor. İnşallah. Peygamberimiz de bunun böyle olacağını vahiyle bildiriyor zaten inşallah. Allah ona o görevi de vermiş. Mehdi'yi de anlattırıyor aynı zamanda Hazreti Mehdi'ye. Ama asla da emin olmuyor Allah korkusundan dolayı. Çok mübarek bir insan.
Evet, maşallah.
Dolayısıyla insanlar hakikaten şaşıracaklar yani böyle. Görecekler, faaliyetlerini ihya edecekler. Hepsi gözümüzün önünde oldu. Bu da iman hakikati. Allah öyle diliyor. 313 kişi sadece imanın nuruyla tanıyorlar onu inşallah. Birlikte oluyorlar. Yani sonuna kadar ama böyle. Yani ölümle birlikte inşallah. Ve Allah inşallah sonsuz birlikte olmayı nasip eder. Ama insanlar bütün her şeyi gözlerinin önünde cereyan ederken de hatta bayağı bir güruh böyle 70 bin kişi diyor Peygamber Efendimiz. Sarıklı ve cübbeli Medineli alim var başlarında, bir tane ahlaksız münafık yobaz. Mehdi'ye karşı da bir de mücadele ediyorlar. Ve özellikle ona karşı. Ya o aslında Mehdi'nin kim olduğunu da ortaya çıkmasına vesile olur. Yani olur, eğer tamam. Görülür o münafık yobaz, anlaşılır böyle İstanbul'da faaliyet yapan. Onun karşı faaliyet yaptığı kişi de bütün bu özelliklere sahip olan Hazreti Mehdi'dir inşallah. Hazreti Mehdi'den münafık yobazı Medineli alimi, Medineli alimden de Hazreti Mehdi bulunabilir, görülebilir inşallah. İnşallah. Ama asla emin olarak odur demeyiz yani. Hazreti İsa ile namaz kıldığını görmemiz lazım inşallah. İslam hakim olduğunda ona vesile olan kişi olduğunu bilip anlamamız lazım. Ama mühim olan şu, yani Mehdi'yi görüp tanımak, yardımcı olmak, yani o fikri mücadelesinde onunla birlikte hareket etmek. Çünkü Allah'a karşı bir görev inşallah. Allah bir müjde olarak onu gönderiyor. İslam'ı mutlaka hakim kılıyor. Allah galip gelendir. Bunun aksi olmaz. Kaderin önünde kimse duramaz zaten. Yani kimse değiştiremez ki onu. Mesela çok komik bir şey aslında. Hazreti Mehdi ileride gelecektir deyip Mehdi'yi erteleyip sanki Mehdi öyle yapınca gelmeyecek gibi. Bu evet. Tam münafığın kof kütük aklı bu. Münafık aklı yani. Böyle. Akılsızlığı daha doğrusu.
Bir de kader inancı da yok. Tam tabii, münafığın klasik özelliği. Kader
o da kadere göre hareket ediyor. Ya, o da bir kadere göre bunu söylüyor. Onun evet, farkında değil sadece. Alameti. O da bir İnşallah.
Aynen evet. Maşallah.
Evet. İnşallah. Evet.
Bugün hocam sohbetimizin sonuna geldik ama ona gelmeden önce Twitter'dan bir de izleyicimiz bize yazı yazmış, onu okuyalım isterseniz. Ondan sonra programımıza sona erdiririz.
Evet.
Aylin Coşkun diye.
Ahiretten bahsetti, İttihat-ı İslam'dan bahsetti. Aylin Coşkun isimli kardeşimiz de ayette bir ayet göndermiş. Ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah, şeytan Allah'ı sanırız. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. İnşallah. Yani ilimle, maşallah, fenle yani mücadele edenleri maşallah sever. İnşallah bu dönemde de bütün Müslümanların yapması gereken bu. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bulup İttihat-ı İslam'ı oluşturmak inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ayeti bir daha okuyabilir misin Onur Hocam?
Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
Bir duvar
sever
gibi maşallah saf bağlayarak.
Demek ki birlik oluyorlar bir de. Hem yani ilimle, fenle hareket ediyorlar, bir de birlik oluyorlar. Maşallah.
Evet, inşallah.
Evet, bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.